Merhaba, ben Zafer Arapkirli. Her sabah saat 7-9 arasında RS FM'de Seyr-ü Sabah programında günün perdesini sizlerle birlikte açacağız. Geceden neler kalmış, gündüze hangi haberler damga vuracak, o günün gazetelerinde hangi manşetler atılmış, köşe yazarları hangi konularda ne yorumlar yapmışlar, bunlar ve daha fazlasıyla karşınızda olacağım. Hafta içi her sabah saat 7'de buluşalım.
Zafer Arapkirli ile Seyr-ü Sabah başlıyor.
Günaydın sevgili dinleyiciler. Bugün 24 Temmuz Pazartesi, saatlerimiz 7'yi 1 dakika geçiyor. Yeni bir haftaya, yeni bir güne başlarken hepinize mutluluklar diliyorum. Burası RS FM, ben Zafer Arapkirli. Seyir Sabah programında her sabah olduğu gibi saat 9'a kadar birlikteyiz. 2 saatlik birlikteliğimiz boyunca sizlerle gündemi paylaşacağız. Gündemde neler olup neler bittiğini aktaracağız. Ve tabii gündem gazetelere nasıl yansımış, birinci sayfalardaki başlık, manşet, spot ve fotoğrafları birlikte değerlendireceğiz. İkinci bir saatlik bölümde de bu kez haberlerin ötesine geçip köşe yazarları haberleri, gelişmeleri nasıl değerlendirmişler, nasıl yorumlamışlar, nasıl analiz etmişler, köşe yazarlarından alıntılar aktaracağız size. Her sabah olduğu gibi yol durumuyla başlayalım. İstanbul'un yollarında durum nasılmış? Şu an için İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik yoğunluğu haritasına baktığımızda %22 oranında bir yoğunluk görüyoruz. Güzergahlar, ana güzergahlar hemen hemen açık. İki köprüye erişim güzergahı haricinde tabii ki birinci ve ikinci köprülerde, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Şehitler Köprüsü'nde trafiğin yoğunlaşmaya şu saatler itibariyle başladığını söyleyebiliriz. Bir kaza bildirimi var karşı tarafta, Anadolu yakasında TEM Ümraniye Ataşehir yönünde. Trafik kazası, hasarlı bir trafik kazası. TEM Ümraniye Ataşehir yönünde hasarlı bir trafik kazası var. Avrupa yakasında da bir araç arızası bildirimi var. D100'de İncirli Şirinevler yönünde. D100 İncirli Şirinevler yönünde sağ şeritte bir araç arızası var. O bölgede trafik yoğunlaşıyor. Yani D100'de trafik aslında açık, son derece açık. Hiçbir engel olmadan akıyor. Ama o araç arızası nedeniyle bir şeritte hafif bir yığılma söz konusu. Onun dışında Avrupa yakasında neredeyse bütün güzergahlar açık ama Anadolu yakasında dediğimiz gibi köprüye erişim güzergahları başta olmak üzere yer yer yoğunluk daha fazla. Yani trafik aslında Asya'dan Avrupa'ya ya da Anadolu yakasından Avrupa yakasına doğru yönleniyor her sabah olduğu gibi. Genel yoğunluk oranı şu an itibariyle %24'e ulaşmış durumda. Yolu aktardık, gelelim şimdi hava durumuna. Hava durumuna bakalım. İstanbul, Ankara ve İzmir'de önümüzdeki 3 gün boyunca, yani pazartesi, salı ve çarşamba günleri hava nasıl olacak? İstanbul'da açık ve güneşli bir hava bekleniyor 3 gün boyunca. Bugün 31, salı günü 35 ve çarşamba günde 33 derece olacağı tahmin ediliyor hava sıcaklığının. Ankara'ya baktığımızda yine 3 gün boyunca açık ve güneşli bir hava. 32 derece bugün, 33 derece yarın ve 37 derece çarşamba günü olması tahmin ediliyor. Ve İzmir'e baktığımızda da yine 3 gün boyunca, pazartesi, salı ve çarşamba günleri boyunca açık ve güneşli bir hava. Bugün 35, salı günü 36 ve çarşamba günü de 35 derece olacağı tahmin ediliyor. Yolu ve havayı aktardıktan sonra bakalım gündemde neler var. Yani biz cuma günü burada sabah 9'da bıraktıktan sonra cumartesi ve pazar günleri neler olmuş, neler bitmiş, onlara bir göz atalım. Almanya ile Türkiye arasındaki gerilim karşılıklı sert demeçlerle devam ediyor. Almanya Dışişleri Bakanı Dietmar Gabriel bu konuda kararlı olduklarını bir kez daha vurguladı ve Türkiye'ye bu konuda baskı yapmalarının aslında kendilerine saygının gereği olduğunu öne sürdü. Ülkesindeki Türk vatandaşlarına da hitap eden Alman Dışişleri Bakanı Gabriel, bunun orada yaşayan Türk vatandaşlarına karşı bir tavır olmadığını da söyledi. Avrupa Birliği de Almanya'ya destek verdi, Türkiye'ye karşı sabır gösteriyoruz ifadesini kullandı. Türkiye'den de Almanya'ya yönelik sert açıklamalar vardı. Örneğin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün yaptığı açıklamada Türkiye'nin bu konuda haklı olduğunu savundu ve Türkiye'de tutuklanan gazeteci ve insan hakları savunucularına yönelik terörizm suçlamasını bir kez daha ineledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu arada Orta Doğu ile ilgili de yoğun temaslarda bulunuyor. Orta Doğu'da Katar'ın dışlanmasıyla başlayan krizin, yani Körfez ülkeleri arasında yaşanan krizin çözümü için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir dizi temaslarda bulunmak üzere bölgeye gitti. Önce Suudi Arabistan'ı ziyaret etti, ardından da dün Kuveyt'e gitti. Katar krizinin çözümü için orada temaslarda bulundu. Cumhurbaşkanının yaptığı açıklamalarda gerek bu krizle ilgili olarak unsurlar vardı ama özellikle de İsrail, Kudüs, Filistin üçgeninde yaşanan, yani Kudüs'te Mescid-i Aksa etrafında yaşanan hadiselerle ilgili açıklamaları vardı. İtidal çağrısında bulundu ve İsrail makamlarına oradaki Müslümanların ibadet özgürlüğünün engellenmemesi ve Mescid-i Aksa'ya giriş çıkışın engellenmemesi gerektiğini vurguladı. Bu arada Mescid-i Aksa'ya yönelik çağrılar bir yandan devam ederken İstanbul'da da iki sinagoga karşı eylemler düzenlendi. Bunlardan biri Galata'daki Neve Şalom sinagoguydu, bir de Balat'taki bir sinagoga karşı eylemlerdi. Bunlar da şiddetle protesto edildi. Özellikle de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümetten yapılan açıklamalarda Yahudi ibadet yerlerine yönelik bu tür eylemlerin haklı bir gerekçesi bulunmadığı vurgulandı. Türkiye'de bir yandan da iç gündemle ilgili olarak malum tartışmalar devam ediyor. Hafta sonunda da geçen haftadan sarkan bir Hero tişörtü meselesi vardı. Hatırlayacaksınız, Fethullahçı terör örgütü ya da 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili davalar sırasında sanıklardan biri mahkeme salonuna üzerinde hero ya da kahraman yazılı bir tişörtle girmeye çalışmış. Bu mahkemenin asayişi açısından sakıncalı bulunmuş ve yargılamaya yönelik bir meydan okuma olarak değerlendirilmişti. Bu kişiye bu tişörtü giymesi yasaklanmıştı. Daha sonra bir sanık yakını yine bir duruşmaya bu şekilde girmeye çalışınca engellenmişti. Ancak bu olayın sokaklara sarktığı da anlaşılıyor. Ülkenin çeşitli yerlerinde 2-3 gündür üzerlerinde bu tişörtü giyen, bu tişörtü taşıyan ya da üzerlerine giyen çok sayıda kişinin gözaltına alındığı haberleri geldi ki Hero yazılı tişörtler işte belli çok tanınmış bir konfeksiyon markası tarafından da satılıyor, pazarlanıyor. Dolayısıyla bu konudaki tartışma önümüzdeki hafta ya da bu hafta içinde de süreceği anlaşılıyor. Geçen haftadan bu haftaya sarkan bir hadisede Büyükada'da geçtiğimiz günlerde topluca gözaltına alınan insan hakları eylemcilerinden ya da insan hakları kuruluşlarının yöneticilerinden 6'sının tutuklanmasıydı. Daha önce o furyada gözaltına alınıp sonra serbest bırakılan 2 kişi daha dün tekrar gözaltına alındı. Türkiye'deki İngiltere Büyükelçisi ya da Birleşik Krallık Büyükelçisi Richard Moore dün CNN Türk Televizyonu'na bir mülakat verdi ve çeşitli konularda açıklamalarda bulundu. İngiliz Büyükelçinin açıklamalarından en çok dikkat çekeni ise 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin olanıydı. İngiliz Büyükelçi Richard Moore darbe girişiminin arkasında Fethullah Gülen'in bulunduğunu doğruladı. Daha doğrusu o konuda ikna olduklarını söyledi. Ancak Fethullahçı terör örgütü adlı bir yapılanmanın olduğu konusunda henüz ikna olmadıklarını söyledi. İngiliz Büyükelçinin açıklamalarında Türkiye'nin 15 Temmuz darbe girişiminden sonra aldığı, Türk hükümetinin aldığı kararlara yönelik eleştiri de vardı. Örneğin 15 Temmuz darbe girişiminden sonra tutuklamaların gazetecilere ve milletvekillerine yönelik olarak da yaygınlaştırılmasının Türkiye'ye zarar verdiğini öne sürdü İngiltere ya da Birleşik Krallık Büyükelçisi Richard Moore. Richard Moore'un Kuzey Irak'ta Kürt bölgesel yönetiminin Eylül ayında yapmayı planladığı referanduma ilişkinde açıklamalar vardı. Bu referandumu tasvip etmediklerini İngiltere olarak ve bunun bölgesel barışa zarar vereceğini de söyledi Richard Moore. Ve bugünün gündemindeki en önemli gelişmede, daha doğrusu bugüne damga vurması aday en önemli gelişmede, yaklaşık 270 gündür tam olarak da söyleyelim 267 gündür yargılanmayı bekleyen Cumhuriyet Gazetesi mensuplarının bugün davasının başlayacak olmasıydı. İşte Cumhuriyet Gazetesi mensuplarıyla ilgili olarak bugün Çağlayan Adliyesi'nde başlayacak olan duruşmalara destek olmak amacıyla çok sayıda meslek kuruluşu ve insan hakları kuruluşu da Çağlayan'da duruşmada hazır bulunacak. Evet, gündemi bu şekilde aktardık. Saatlerimiz 7:11 dakika geçiyor ve artık gazetelere bakmanın zamanı.
Manşetler.
Hürriyet gazetesiyle başlayalım gazetelerin birinci sayfalarını okumaya. Hürriyet gazetesi manşetinde İstanbul'a sığınan sanat başlığını kullanmış. İpek Yezdani'nin özel haberi bu. Savaştan kaçan yüzlerce Suriyeli sanatçı İstanbul'da atölye çalışmaları yapıyor, sergiler açıyor, eserlerini Avrupa'ya satıyor. Kendilerine ait bir merkez kuran sanatçılarla konuşmuş İpek Yezdani. Birlikte de bir fotoğrafları var Hürriyet'in manşetinde. Fotoğraf sanatçısı Ömer Beraktar, 52 yaşındaki Ömer Beraktar, sanat merkezinin kurucusuymuş. İstanbul bir sanat merkezi, çok sayıda galeri var. Bir sanatçının gidebileceği en iyi şehirlerden biri diyor. Suriye'de böyle bir merkeze izin vermezlerdi şeklinde de konuşmuş. 32 yaşındaki ressam Ali Ömer de Şam Üniversitesi resim bölümü mezunu. Ömer, insanların nereli olduğuyla değil eserleriyle ilgilendiğini anlatmış. 32 yaşındaki Ferah Trab Liseyi de Şam Üniversitesi'nde iç mimari eğitimi görmüş ve Trablisiye hayata tutunmakta İstanbul'un kendisine çok yardım ettiğini söylemiş. Arter İstanbul adını vermişler bu Kadıköy'deki sanat merkezine. İngiltere Büyükelçisi Richard Moore'un açıklamaları da Hürriyet'te manşetin hemen yanında yer alıyor. Kuzey Irak'ta referandum tehlikeli diyor Ankara Büyükelçisi Richard Moore. Şu aşamada referanduma karşı olduklarını Barzani'ye ilettiklerini söylemiş. 25 Eylül'de Irak Bölgesel Kürt Yönetimi'nin planladığı referandum için Bağdat'ın desteği alınmadan tehlikeli buluyoruz demiş. Büyükelçi YPG ile ilgili soruyu ise taktik olarak YPG ile işbirliğini inkar edemem demiş. Hürriyet nasılsa Kuzey Irak ve Suriye ve YPG ve Barzani konularını öne çıkarmış ama İngiltere Büyükelçisi'nin o 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili olan sözlerini çok fazla büyütmemiş. En azından birinci sayfasında büyütmemiş. İç sayfalarda herhalde vardır onlar da. Evet, var ama ufak bir şekilde ayrı bir kutu olarak vermişler. Endişelerimiz var şeklinde bir başlık kullanmışlar. Diyor ki İngiliz Büyükelçi, sadece Gülenci hareketine karşı değil, biraz genişledi darbe girişiminden sonra soruşturma. Özellikle milletvekilleri, gazeteciler, öncelikle Cumhuriyet Özgür Gündem, yani bir günlük onursal yayın yönetmeliği yapan kişiler ve sonra da uluslararası af örgütü lideri tutuklandı demiş. Dolayısıyla o konuya böyle bir hafifçe değinmiş Hürriyet gazetesi, fazla derinine girmemiş yani. Neden öyle yapmış bilmiyorum. Yani İngiltere Büyükelçisi'nin Kuzey Irak'taki referandumla ilgili söyledikleri mi daha önemli bizim açımızdan, yoksa 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin olarak çıkıp bir haber kanalında, üstelik de canlı yayında yaptığı açıklamalar mı daha önemli bilemiyorum. Tabii değerlendirme meselesi ama ben olsam onları öne çıkartırdım. Yani Kuzey Irak referandum, işte YPG, Bağdat, Suriye filan, bunlar birazcık daha tali konular ama Hürriyet onların üzerine kurmuş haberi. Bir tercihtir, saygı duymak lazım ama ben bu tercihe katılmadığımı da burada not olarak bildirmiş olayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Körfez ülkeleri turu da Hürriyet'in birinci sayfasında manşetin hemen altında yer bulmuş. Tepki hukuki ve ölçülü olmalı demiş İstanbul'daki o sinagog saldırılarını kınarken Sayın Cumhurbaşkanı. Mescid-i Aksa protestosu yapanlara bu konuda uyarıda bulunmuş. Üç ülkeye yapacağı ziyaretin ilk durağı Cidde'de Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz ile görüştü. Sonradan Erdoğan Kuveyt'e geçti deniliyor resim altında. Bu arada Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Cumhuriyet Halk Partisi liderinin açıklamaları var. Anayasa Mahkemesi kendi kararını savunmalı diyor. Enis Berberoğlu davasına atıfta bulunuyor Sayın Kılıçdaroğlu. Eşi Oya Berberoğlu'nu ziyaret etmiş Kılıçdaroğlu. Anayasa Mahkemesi'nin Can Dündar ve Erdem Gül'ün tahliyesini sağlayan kararını hatırlatarak Türkiye'de hukuk var diyebilmemiz için Anayasa Mahkemesi kendi kararını savunmalı ve Enis Bey konusunda da hukuka uygun hareket etmeli demiş. Hürriyet'in birinci sayfasındaki bir röportajdan bugün Lozan Antlaşması'nın 94. yıl dönümü olduğunu hatırlıyoruz. 24 Temmuz'da Lozan Antlaşması'nın 94. yıl dönümü olduğunu hatırlıyoruz. Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Sevtap Demirci'ye bugün bir gence Lozan'ı nasıl anlatırsınız diye sormuş İpek Özbey. Şu yanıtı vermiş Sevtap Demirci. 24 Temmuz 1923 bu ülkenin doğum belgesidir, ülkenin tapusudur diye yanıt vermiş. Bu arada Başbakan da bir tweet atmış. Hemen o demin Cumhurbaşkanı'nın uyarıları vardı ya sinagoglara saldırı konusunda. Başbakan da o konuda bir tweet atmış ve Mescid-i Aksa'ya girişinin, Müslümanların girişinin kabul edilemeyeceğini vurgulamış. Bu nedenle de Musevi vatandaşlarımızın ibadethanelerine yönelik eylemleri doğru bulmuyor, vatandaşlarımızı itidalli olmaya çağırıyoruz demiş. Dün internet sitelerinde, haber sitelerinde dolaşan bir haber vardı. Çok çarpıcı ve dehşet verici görüntüler vardı. Ordu'da bir yayla şenlikleri yapılmış. Ordu Aybastı'da Perşembe yaylası şenlikleri. Orada Ordu Büyükşehir Belediye Zabıtaları ile İl Emniyet Müdürü Suat Çelik'in korumaları birbirine girmişler. Öylesine büyük bir kaos yaşanmış ki orada şenliklerde ziyaretçi olarak bulunan Kültür Bakanı Numan Kurtulmuş apar topar komandolar tarafından, jandarmalar tarafından olay yerinden kaçırılmış. Yani kavganın orta yerinde kalmış koskoca Kültür Bakanı. Orası da protokol türbünü, düşünebiliyor musun? Korumalar birbirleriyle tekme tokat kavga ediyorlar ve protokol birbirine giriyor. Yani ben şunu koruyacağım, hayır ben şunu koruyacağım şeklinde bir tartışma herhalde dünyanın başka bir yerinde yaşanmazdı. Bunu da tabii tam Türk işi bir tartışma, Türk işi bir kavga olarak not almak gerekiyor. Bizim adetimizdir böyle protokol tribünlerinde ya da şeref tribünlerinde birbirine girmesi insanların. Ya böyle anlı şanlı kişiler, hatırlı mevki makam sahibi kalantor kişiler birbirlerine girerler. Mesela maçlarda şeref tribünde o tribünün adını lekeleyecek kavgalar yaşanır. Ya da böyle korumalar birbirine girer. Bir dakika, benim büyüğüm daha önemli, o önden girecek. Hayır, senin büyüğün daha önemli değil şeklinde büyüklerini korumak için korumalar birbirlerine kafa göz girişmişler yine Ordu'da, Perşembe'de. Hürriyet'in birinci sayfasında tepede hepimizi ilgilendirecek bir haber var. 32 bin sürücü yakın takipteymiş. Olay ne? Şu. Sigortacılar yılda 3 veya daha fazla trafik kazası yapan araç sürücülerini tek tek belirlemiş. Aralarında 2 yılda 24 kazaya karışan rekortmenler de bulunan. 2 yılda 24 kaza, düşünebiliyor musun? Adam 12 kaza yapıyor. Ayda bir kaza. Düşünsene, aylardan ne Temmuz abi, bu ayki kontenjanı daha doldurmadık, hadi bir kaza yapalım diye neredeyse her ay randevulu kaza yapıyor adam. Aralarında 2 yılda 24 kazaya karışan rekortmenlerde bulunan bu sürücülerin bilgilerini başta Hazine ve Emniyet ilgili birçok resmi kurumla paylaşan sigortacılar bu trafik canavarlarına karşı önlem istiyormuş. Tabii yani hayatın böyle bir gerçeği de var. Kaza yapıyor insanlar ama sigorta şirketleri de fazla kaza yapan insanların primini artırıyor. Yani bir tanecik böyle ufacık bir hasarlı bir şey bile bildin sen sigorta şirketine, ertesi sene priminde anormal bir yükselme oluyor. Benim başıma gelmedi ama başına gelenlerden biliyorum. Yani herhalde 24 tane kaza yapan adama da 250 liralık kasko yapmıyorlardır. Yani onu da not olarak bildirmek lazım. Zaten yani sigorta şirketleri her yıl sistemli olarak bu primleri yukarı çektikleri için, bir de çok fazla kaza yapanın zaten kaskolarını filan arttırdıkları için, yani bundan sigorta şirketleri niye şikayet ediyorlar anlamıyoruz ama vardır bir gerekçeleri. Nasıl olsa alıyorsunuz siz o parayı insanlardan. Dolayısıyla ya da ne bileyim işte ona göre bir poliçe düzenliyorsunuzdur. Tabii yani biraz teknik bir mesele ama tartışılmaya muhtaç da bir haber herhalde. Habertürk gazetesine bakıyoruz. Bir garip Orhan Veli başlığını atmış. Aşiyana füniküler tartışması. İstanbul şairi Orhan Veli'nin heykeliyle ünlü Aşiyan Parkı füniküler şantiyesi için kapatıldı. ağaçlar işaretlendi. Hadi bakalım, yeni bir çevre tartışmamız daha oldu. Boğaziçi'nin tarihi semtlerinden Bebek'te şair Orhan Veli Kanık'ın heykeline ev sahipliği yapan Aşiyan Parkı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce yaptırılacak. Sadece 800 metrelik Rumeli Hisarüstü Aşiyan Füniküler Hattı istasyonu için levhalarla çevrilmiş. Şantiye öncesi parkta ve sahildeki bazı ağaçlar numaralandı. 26'sının taşınacağı söyleniyor. Aşiyanlar ve semt müdavimleri tepkili. Evladımız gibi büyüttüğümüz ağaçları yok edecekler. Zaten nefes alacak az yer kaldı. Belediye ise ağaçlar kesilmeyecek, taşınacak. Şantiye bitince park eski haline getirilecek. Mimarlar Odası ise taşıma ağaçla doğa dönmez. Mimar Sinan Yenim hiçbir şeye dokunmadan bir şey yapılamaz demiş. Yani yine malum tartışma. Ağaçları oradan oraya taşırız ya da yıkarız, keseriz, yenisini dikeriz. Ne olacak anlayışıyla doğaya dokunmayın. Doğaya dokunmadan bir şeyler yapmanın yolunu bulun anlayışı yine orada karşı karşıya. Aşiyan İstanbul'un en mutena korunması gereken yerlerinden biri. Bir doğa harikası, ufacık bir toprak parçası, ufacık bir koruluk orası. Boğaziçi Üniversitesi'ne gidenler benim gibi bilirler. Aşağıdan yukarıya okula çıkış yolunun ya da yukarıdan aşağıya okul bitişinde iniş yolunun lezzetini, o İstanbul'un en üzerine titrenmesi gereken köşelerinden birine dokunmayı. Füniküler mi, münküler mi, neyse ne yapacaksanız orada ağaç kesmeden ya da ağaçlara dokunmadan yapmanın bir yöntemini bulun. Bulamıyorsanız yapmayın. Oradan insanlar yürüsünler, oradan o yokuşu çıksınlar ya da insinler ama orada bir tane ağaca zarar vermeyin. Çok mu zor Sayın Topbaş? Çok mu zor bunu yapmak? Yani bu ağaç kesme yolundaki, ağaç kesmeye yönelik hevesinizi, iştahınızı anlayamıyoruz. Gezi Parkı'nda Türkiye'yi birbirine soktunuz. İki ağaç için miydi? Evet, iki ağaç içindi. Yani daha kapsamlı bir talepler dizisi vardı ama evet, iki ağaç bile önemlidir. Canım, iki ağaç için ne tantana çıkartıyorsunuz diyemezsiniz. İki ağaç, iki ağaçtır. Bir ağacın bir tek dalı bile önemlidir. Bunu size nasıl anlatamıyoruz? Gittiniz kuzey ormanlarını tarumar ettiniz. Üçüncü çevre yolu yapacağız diye milyonlarca ağaca kıydınız. Yazık değil mi bu doğa katliamı? Ondan sonra doğa intikamını başka şekillerde alıyor. Deprem şeklinde alıyor, sel şeklinde alıyor, fırtına şeklinde alıyor, su baskını şeklinde alıyor, iklim değişikliği şeklinde alıyor. Artık bunu anlayın. İki ağaç için mi? Evet, iki ağaç için. Çünkü iki ağaç, iki insanı öldürmek kadar önemli bir şeydir iki ağacın kesilmesi. Efendim oradan kaldırır oraya koyarız. Hayır efendim, oradan kaldırıp oraya koyamazsın ağacı. Ağacın etrafından dolanıp işi yapmasını bileceksin. Bir yöntemini bulacaksın. Ağaca dokunmayacaksın. O ağaç orada kim bilir kaç senede büyümüş. Bir insanın ömrü gibi bir şey. Bir insanın kolunu, bacağını, kanadını kırmak gibi bir şey. Bunu anlayın artık. Bunu kafanıza sokun. Orada aşiyan denilen yeri bir daha yaratamazsınız. Canım, yıkarız daha güzel bir aşiyan yaparız. Böyle bir anlayış yok. Doğayla oynamayın. Çekin elinizi oradan. O ellerinizdeki fırçaları alın. Ağaçları işaretlediğiniz fırçaları alın ve çıkın gidin oradan. Füniküler mi yapacaksınız? Yerin altından başka bir şekilde yöntemini bulun. Başka bir şey yapın oraya ama ağaçlara dokunmayın efendim. Bunun adı romantizm filan değil. Bunun adı yaşadığımız doğaya sahip çıkmak. O ağaçlarla birlikte yaşamanın yolunu bulmak. Kafayı çalıştırın. Onca bilim adamı var bünyenizde. Onlarla oturun, ağaçlara dokunmayacak bir plan yapın. Bu kadar basit. Habertürk'te öteki haberlere bakalım. Esnafa vergi iadesi müjdesi. Maliye Bakanı Naci Ağbal'dan esnafa iki müjde gelmiş. Ağbal, işletme sahibinin ailevi harcamaları dahil tüm giderlerini kazancından düşebilmesi için çalışma yapılacağını söylemiş. İşletme sahibinin ailevi harcamaları dahil tüm giderlerini kazancından düşebilmesi için çalışma yapılacağını söylemiş. Yani bir işletme sahibi ailevi giderler dahil, mesela kızının doğum gününde aldığı pastayı kazancından düşecek mi insanlar? Güzel, esnafa bir kıyak yani. Yakında seçim var galiba. Bunun kokusunu alıyorum ben. Global kriz sonrası vergi rekabetinin çok önemli. Zaten vergi toplayamıyorsun. Bir de vergiden düşmek için yeni böyle yöntemler mi yaratacaksınız? Helal olsun. global kriz sonrası vergi rekabetinin çok önemli olduğunu belirten Ağbal, %20'lerdeki kurumlar vergisi oranının düşürülmesi tartışılmalı demiş. Peki şimdi işletme sahiplerine böyle bir özgürlük getiriyorsun da maaşla bordro ile çalışan işçiler, memurlar niye kafesteki kazlar ya da kümesteki kazlar gibi böyle vergi ödemeye devam edecek? O zaman bize de sağlansın bu imkan, değil mi? Biz de böyle ailevi harcamaları filan vergiden düşelim. Yani gittiğimiz işte piknikteki pikniğe giderken arabaya verdiğim benzinin vergisini oradan düşeyim. Üstelik de katmerli vergi veriyoruz orada. O da ayrı mesele. Yani biraz böyle seçim kokan hareketler bunlar ve esnafa bir böyle şeyler, şekerlemeler dağıtma, hoş gözükme girişimleri gibi geliyor bana. Son derece tartışmalı bir şey. Tekrar okuyorum. İşletme sahiplerinin ailevi harcamaları dahil tüm giderlerini kazancından düşebilmesi için çalışma yapılacağını söyledi. Neyse, yani çok tartışmalı alanlar bunlar. Bunun tartışması için ayrı bir program tertip etmek gerekebilir. Körfez krizine çözüm turu Cumhurbaşkanı'nın Körfez'de, önce Suudi Arabistan'a sonra da Kuveyt'e yaptığı ziyaretler Habertürk'ün de birinci sayfasından aktarılmış. Gelelim Sözcü gazetesine. Lozan'ın yıl dönümünde Yunan tahriki başlığını atmış Sözcü gazetesi manşetine. 94 yıl önce aldığımız adaları Yunanistan'a geri kaptırdık diyor Sözcü gazetesi. İşte bu adalara çıktılar diyor. İşte onların böyle haritasını yayınlamış. Türkiye'nin sessiz kalmasını fırsat bilerek Ege'deki adalarımızı işgal eden Yunan, bu adalara Lozan'ın yıl dönümünde Cumhurbaşkanı'nı çıkararak şov yaptı diyor. Yer İzmir Koyun Adası, tarih 19 Temmuz 2017. Bir grup askeri askerle birlikte Yunanistan Cumhurbaşkanı ve Başkomutanı Pavlopoulos, Yunanistan Genelkurmay Başkanı Oramiral Apostolakis ve Yunan Milli Savunma Bakanı Kambenos poz vermişler. Sözcünün kullandığı dil de çok enteresan. Özür dilerim. Adalarımızı işgal eden Yunan diye böyle. Yani bu Yunan ifadesi biraz da böyle şeydir, hasmane ve aşağılayıcı bir ifadedir. Pek yakışmamış yani Sözcü gazetesinde dar başlı ifadeler beklerdik. Saygı Öztürk'ün imzasını taşıyor haber ama yani manşete, başlığa öyle yazmışlar. Saygı Öztürk kardeşimizin öyle Yunan diye bir tabir kullandığını sanmıyorum ama diyor ki büyük deha ve eşsiz lider Atatürk'ün komutasındaki Türk ordusu 9 Eylül 1922'de Yunan'ı İzmir'de denize dökmüş. Bu büyük zaferi 24 Temmuz 1923'te de Lozan Antlaşması'yla taşlandırmıştı. Bugün Lozan'ın 94. yıl dönümü ve yürekler buruk. Çünkü Yunanistan Ege'de bize ait 18 adayı işgal etti. Sözcü bunu aylardır gündeme getirdi ama dinleyen olmadı. Son olarak Yunanistan Cumhurbaşkanı Aydın'daki Bulamaç ve Eşek Adaları'yla İzmir'deki Koyun Adası'nı ziyaret etti. Büyük hezimet diyor Saygı Öztürk. Bu arada hava sahamızı ihlal ederek adalara gittiler diyor Yunan yetkililer için. Cumhuriyet gazetesine geçiyoruz. Cumhuriyet gazetesi bugün tutuklu mensuplarının ilk kez yargı önüne çıkacak olmasını, yani Cumhuriyet davasının bugün başlayacak olmasını, birinci sayfasının yarısını tamamen poster gibi bu olaya ayırarak değerlendirmiş. Akın Atalay, Murat Sabuncu, Kadri Gürsel, Güray Öz, Hakan Kara, Turan Günay, Musa Kart, Önder Çelik, Bülent Utku, Kemal Güngör, Ahmet Şık ve Emre İper'in fotoğrafları yan yana verilmiş. Cumhuriyet gazetesinin önünde yapılmış bir gösteriden böyle ellerinde teslim olmayız manşetli Cumhuriyet'i tutan göstericilerin büyük boy bir fotoğrafını kullanmışlar. Bu arada Sosyalist İnternasyonel Genel Sekreteri Luis Ayala, Cumhuriyet davası öncesinde gazetecilere özgürlük istiyoruz sayılı bir tişört giydiği bir fotoğrafı paylaşmış. Yine benzer bir fotoğraf, Cumhuriyet davasına destek İngiltere'de ana muhalefet lideri, İşçi Partisi'nin lideri Jeremy Corbyn'in üzerinde Ahmet Şık'ın resmi olan, fotoğrafı olan ve hakikate özgürlük yazan bir tişörtle verdiği pozda Cumhuriyet gazetesinin birinci sayfasında. Cumhuriyetçiler bugün hakim karşısında diyor, 267 gün geçti ilk gözaltılardan bu yana. Nuriye Gülmen ve Semih Özakçay ile dayanışma gösterenlere şiddet ve 61 gözaltı. Ankara'da Yüksel Caddesi'nde bilindik manzaralar. Kızılay'da polis yine sert müdahale etmiş göstericilere. ve 137. gününde Açlık Grevi'nin destek olmak üzere Ankara'da toplanmak isteyen yüzlerce kişiye polis Kızılay'da sert müdahale etti. 61 kişiyi darp ederek gözaltına aldı deniliyor. Bugün Çağlayan Adliyesi'nde Cumhuriyet mensuplarının yargılanmasına başlanacak. Cumhuriyet gazetesi bu olayı birinci sayfasında neredeyse tek hakim haberi olarak vermiş. Bir Gün gazetesi de Cumhuriyetçileri manşet yapmış. Cumhuriyeti yıkamazlar şeklinde bir manşetle çıkmış Bir Gün gazetesi. Tutuklu Cumhuriyet çalışanları 9 ay sonra ilk kez hakim karşısında diyor. Keyfi gerekçelerle tutuklanan ve aylardır özgürlüklerinden mahrum bırakılan Cumhuriyet gazetesi çalışanlarının davası 267 gün sonra bugün başlıyor. Manşet, röportaj, haber ve söyleşilerin suç sayıldığı iddianame şimdiden tarihe kara bir leke olarak geçti deniliyor Bir Gün'ün manşetinde. Bir Gün manşetin üstünde de sür manşette Aşiyan Parkı ile ilgili haberi vermiş. Bebek Aşiyan Parkı kapatıldı, ağaçlar işaretlendi. Şimdi de Orhan Veli'nin parkına göz diktiler başlığıyla vermişler bu haberi. Almanya ile Türkiye arasındaki gerilime ilişkin demeçler var. Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı sert bir şekilde eleştirmişti dün. Steinmeier yıllardır bu devlette kendisi ve partisiyle beraber çalışan kişiler ya takibata uğradı ya hapiste ya da ağzını açamıyor. Bunu kabul edemeyiz ifadesini kullanmış Almanya Cumhurbaşkanı. Evrensel Gazetesi de gazetecilere ve habere özgürlük manşetiyle çıkmış bugün. Bugün 24 Temmuz basından sansürün kaldırılış bayramı, gazeteciler ise bayramını adliye koridorlarında karşılıyor şeklinde son derece ironik o tesadüfe dikkat çekmiş. 9 aydır hapisler, ilk duruşma bugün diye Cumhuriyet çalışanlarının 267 günlük bir tutukluluğun ardından bugün hakim karşısına çıkacak olmalarını Evrensel de manşetinden görüyor. Posta gazetesi süper kahramanlar diye bir başlık atmış. 7 çocuklu ailenin gezisi kabusa dönmüş. Teknoloji dün 4 hayat kurtardı diyor. 9 yaşındaki İbrahim Uludağ'da kaybolduktan 18 saat sonra bir drone sayesinde uçurumun kenarında bulunmuş. Adana'da deniz bisikletleri batan 3 genç su geçirmeyen akıllı telefon sayesinde son anda kurtulmuş. Bir telefon 3 hayatı kurtardı diye veriliyor bu akıllı telefon sayesinde işte yerlere saptanan gençlerle ilgili haberde ve 7 çocuklu ailenin gezisi de Katarlı Mansuri ailesinin gezisini de nasıl kabusa dönüştüğünü anlatıyor ve işte o havadan maket uçakların kameralı uzaktan kumandalı hava araçlarının da nasıl hayat kurtardığını aktarıyor Posta gazetesi manşet yaptığı bu haberde. Bu arada hafta sonunda internette yaygın bir şekilde elden ele dolaşan bir fotoğraf vardı. Daha doğrusu görüntüler vardı. Sakarya Valiliğinden gelen görüntülerdi bunlar. Şimdi Sakarya'ya yeni bir vali atandı. Ordu'dan Sakarya'ya atandı. İrfan Balkanlıoğlu yeni görevine 4 Temmuz'da başlamıştı. Balkanlıoğlu'nu valiliğe gelişinde İsmail Ağa cemaati müritlerinin karşıladığı dün yayınlanan görüntülerle ortaya çıktı. Böyle tekbirlerle, ilahilerle filan karşılıyorlar ve vilayet makamına yani valinin makam odasına birlikte giriyorlar tekbirlerle. Daha sonra da böyle cübbeli, sakallı, sarıklı insanlar ellerinde asalar var böyle valiyle poz vermişler. Vali de onlara büyük bir muhabbet ve şey gösteriyor. Coşkuyla slogan atarak odasına giriyorlar. Vali de onlara teşekkür etmiş. İsmail Ağa cemaati üyeleri 15 Temmuz'da da valiyi ziyarete gelmişti diye üstte de fotoğraflarını paylaşmışlar. Yani cemaatlerin, tarikatların filan böyle devlet makamına devletle bu şekilde bir muhabbet içinde nasıl girdiklerini anlatan enteresan görüntüler. Yani hatırlayacaksınız 15 Temmuz'dan sonra bizzat devletin en üst makamlarında bulunan kişilerin işte bundan sonra böyle cemaatlere, tarikatlara nasıl dikkat edilmesi gerektiğine ilişkin, işte laikliğin ne kadar önemli olduğuna ilişkin demeçleri de vardı. İşte onları hatırlatmaya bir vesile olsun diyelim. Yani ondan sonra 3 sene, 5 sene ya da 15 sene sonra ya aldatmışlar bunlar da bizi. Nasıl sızmışlar ya? Tüh haklı, tam biz öteki tarafa bakarken sızıvermişler filan demeyin. Bugünden bu görüntüler uyarıcı olsun. Devletin makamına, devletin işlerine, dini motifleri, dini sembolleri, dini mesajları sokmanın sonra bir bedeli oluyor. Bakın başka cemaatler de böyle girmişti. Yahu bunlar aslında işte anlı secdeye değen insanlardı. Bunlardan bir zarar gelmezdi ama nasıl olduysa ya ele geçirmişler, sızıvermişler filan diye de o gün yine böyle kandırılmış, aldatılmış numarası yapmasın kimse. Bugünden bu görüntüler uyarıcı olsun. Bizim sözlerimiz değil, bu görüntüler uyarıcı olsun. Yani gitti bir cemaat, geldi bir cemaat olmasın. Gitti bir tarikat, geldi onun yerine sızdı başka bir tarikat olmasın diye de bunlardan ders alınmasını diliyoruz. Posta gazetesi birinci sayfasında vererek bu haberi çok güzel bir şey yapmış. Öteki gazetelerde görmedim. Pek de görebileceğimi sanmıyorum. Yani özellikle de hani o yandaş gazetelerde hiç göreceğimizi sanmıyoruz ama bunlar uyarıcı birer tarih notu olarak bulunsun elinizin altında. Lazım olur bir gün. Sabah gazetesi manşetinde kardeş kavgasının kazananı olmaz sözlerine yer vermiş Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Cumhurbaşkanı Körfez krizine çözüm turunda İslam alemine birlik mesajı verdi deniliyor. Mescid-i Aksa'da konuşulmuş Suudi Arabistan Kralı Salman bin Abdülaziz El Suud'la Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki görüşmede. Cumhurbaşkanı Erdoğan Harem-i Şerif İslam aleminin namusudur şeklinde konuşmuş verdiği demeçte. Bu arada Erdoğan'ın dik duruşu Almanya'yı çıldırtıyor şeklinde söze yer vermiş Sabah gazetesi birinci sayfasında. Birçok kez PKK'lıların saldırısına ve FETÖ'cü hainlerin iftiralarına maruz kalan Alman gazetecinin sözleri bunlar. Martin Lejeune, doğru telaffuz etmemiş olabilirim. Martin Lejeune'nin sözleri bunlar. Almanya ve Avrupa'daki insanlar Türkiye'ye karşı manipüle ediliyor demiş. Almanya'da siyaset ve medya Türkiye düşmanlığını körüklüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a diz çöktüremedikleri için düşmanlık yapıyorlar. Erdoğan'ın dik duruşu Almanya'yı çıldırtıyor demiş bu Alman gazeteci. ...7-24 hazır ve tetikte. Milliyet'in manşetindeki haber böyle. İçişleri Bakanlığı milli güvenliği tehdit eden yurt içi ve yurt dışı kaynaklı gelişmeler ve afetlere karşı yeni bir yapılanmaya gitti diyor. Önder Yılmaz imzalı özel haberi Milliyet gazetesinin. Bakanlık GAMER teşkilat işleyiş şeması diye bir şema verilmiş. GAMER'in açılımı da şu: Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezleri GAMER. Bakanlık ve illerde 7 gün 24 saat çalışacakmış GAMER. Olası kalkışmalar, terör olayları, ağır ekonomik bunalımlar, siber saldırılar, enerji arz güvenliği, milli güvenliği tehdit eden yurt dışı kaynaklı gelişmeler ve doğal afetlere odaklanacakmış GAMER'ler. Bütün olası durumlara karşı senaryolar geliştirecek merkezler, acil durumlara ilişkin tedbirlerin etkin şekilde gerçekleştirilmesi için gerekli önlemleri alacaklarmış. Hemen bu manşet haberin yanında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suudi Arabistan Kralı Selman'la görüşmesinden bir fotoğraf var. Mescid-i Aksa'da yaşananlar değerlendirilmiş ve oyunlara gelmeyelim mesajı vermiş Sayın Cumhurbaşkanı. Böyle bir süreçte kardeşler arasında kavga olmaması gerektiğini söylemiş. Yani bir yandan İslam'ın kutsal değerlerine, Mescid-i Aksa'ya ya da benzer yerlere saldırılar olurken İslam ülkeleri kendi aralarına çatışmasınlar şeklinde bir mesaj vermişler. Bu arada Milliyet'in birinci sayfasında evde üretene 3 teşvik başlıklı bir haber var. Bu da yine özel haber logosunu taşıyor. Ticaret Bakanı Tüfekçi, ev hanımlarının emeklilerinin ticarileştirilmesine çalıştıklarını söylemiş. Tüfekçi, danışman desteğiyle onları bir araya getireceğiz, markalar oluşturmaları için teşvik edeceğiz, satış aşamasında da şirketlerle ve marketlerle anlaşmalarını sağlayacağız demiş. Star gazetesine bakıyoruz. Katar'ı bırak, Kudüs'e bak diyor Star gazetesi manşetinde. Ambargoyla Katar'a nefes aldırmayan Körfez ülkeleri Kudüs'teki İsrail terörüne sus pus kaldı. Kardeşlik dersi ise Erdoğan'dan geldi diyor Star. İslam dünyası tepkisiz kalamaz. İşbirliği ve dayanışmaya ihtiyacımız var diyor. Aynı o Milliyet'in birinci sayfasındaki mesajı Star da kullanmış. Yani kendi içimizdeki İslam ülkeleri olarak o kavgalara, çatışmalara, çelişkilere son verelim. İtiş kakışa. Orada İslam alemine yönelik saldırılar var. Mescid-i Aksa'ya yönelelim. İsrail'e karşı topluca birlikte tavır alalım şeklinde bir mesajı öne çıkarmış Star gazetesi. İngiltere'nin, Birleşik Krallığın Ankara Büyükelçisi Richard Moore'un açıklamaları Star'da da birinci sayfada. FETÖ ve PYD için terörist diyemem sözleri, bakın Star gazetesi öne çıkarmış. Doğru bir şey yapmış. Yani hani demin Hürriyet'i eleştirmiştik ya, niye bu sözlerini öne çıkarmamış diye. Yani gitmiş işte başka işte Irak referandumu ile ilgili, YPG ile ilgili sözlerini filan öne çıkarmış demiştik. Halbuki FETÖ meselesinde söyledikleri son derece önemli İngiliz Büyükelçinin. Diyor ki 15 Temmuz darbe girişiminin arkasında evet Fethullah Gülen var ama bunlara Fethullahçı terör örgütü diye bir örgüt demeniz yanlış bir tanımlama. Ortada bir terör örgütü yok diyor. Yani terörist demek yanlış diyor. Terör örgütü YPG ile İngiltere'nin işbirliği içerisinde olduğunu da duyurdu diyor Star gazetesi Richard Moore'un açıklamalarıyla ilgili olarak. Gabriel'e selam, tatile devam. Alman turistler kriz dinlemedi diyor. Alman turistlerin fotoğraflarını koymuş. Hani İtmer Gabriel demişti ya, yani vatandaşlarına Türkiye'ye gitmeyin, Türkiye'den uzak durun diye uyarılarda bulunmuştu geçen hafta. Star gazetesi diyor ki bakanı dinlemediler, geliyorlar paşa paşa tatillerini de yapıyorlar. Yeni Şafak gazetesine bakalım. Safları sıklaştıralım diyor Yeni Şafak gazetesi manşetinde. Cumhurbaşkanı Erdoğan Körfez'deki krizden büyük üzüntü duyduklarını belirterek bugün Müslümanlar olarak her zamankinden daha çok birbirimize kenetlenmemiz, safları sıklaştırmamız gereken bir zaman dilimi içerisindeyiz diye konuşmuş. İşte bu sözler Yeni Şafak'ta manşette yer almış. Bu arada Yeni Şafak çağrı yapıyor şeklinde Yeni Şafak'ın 5 yazarının görüşlerini bu manşetin hemen içine gömmüş. 5 yazarın yazılarından böyle bir seçki yapmış. Yasin Aktay, Mescid-i Aksa bize sesleniyor başlığıyla yazmış. Aydın Ünal, Allah aşkına uyanalım diyor. Mehmet Acet, Türkiye'nin hakemliği önemli diyor. Bülent Orakoğlu, El Aksa için bir araya gelelim diye sesleniyor. Ve Hüseyin Likoğlu da toparlanma zamanı demiş. Hemen Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarının yanına da Yeni Şafak yazarlarının bu ortak çağrılarını koymuşlar. Orta Doğu gazetesi Harem-i Şerif İslam aleminin onurudur şeklinde Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın sözlerini manşete taşımış. Oradaki şiddet bir an önce son bulmalı. Krizin uzaması kimsenin yararına değil dedi şeklinde Cumhurbaşkanı'nın sözlerini aktarmış Orta Doğu gazetesi manşetinde. Bu arada İsrail kana doymuyor başlıklı bir haber daha var. İslam dünyasının göz nuru Mescid-i Aksa'yı kana bulayan İsrail, Harem-i Şerif'te egemenlik sağlamak istiyor. Bunun için de her türlü zulme başvuruyor. Yeni Çağ gazetesine bakıyoruz. Karşılamada kral ayıbı diye bir manşet yapmış Yeni Çağ gazetesi. Hadise şu, hani daha önce de bu yaşanmıştı. Suudi Arabistan kralı Türkiye'de böyle kırmızı halılarla bizzat uçak kapısında karşılanıyor. Bizim Cumhurbaşkanımız oraya gittiği zaman niye aynı şekilde, yani hani eski tabirle mütekabiliyet esaslarına uygun bir karşılama yapılmıyor diye sızlanmalar vardı. İşte bunu hatırlatıyor Yeni Çağ gazetesi. Diyor ki yine bizim Cumhurbaşkanımız Suudi Arabistan'a gitti. Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı'nı Suudi Arabistan Kralı görevlendirdiği bir heyete karşılattı deniyor. Bu tartışma çok eski bir tartışma. Bakın altına da Yeni Çağ gazetesi şöyle bir fotoğraf koymuş bu haberle ilgili olarak. Amerikan Başkanı Trump'a üst düzey protokol uygulandığını, yani uçaktan inişte kırmızı halıyla karşılandığını hatırlatıyor. Uçağın kapısında beklemişti diyor kral. Niye bizim Cumhurbaşkanımızı beklemedi diyor. Gerçekten de böylesine bir olay var. Uluslararası ilişkilerde mütekabiliyet son derece önemlidir. Karşındaki ülke kim olursa olsun, krallık, şeyhlik, şahlık, imparatorluk, cumhuriyet, demokrasi, bilmem baskı rejimi, her ne olursa olsun, karşı taraf sana nasıl bir uygulama yapıyorsa protokolde, sen de aynısını yapacaksın. Hatırlarsınız, eskiden bu iş son derece böyle lakayt bir şekilde ele alınırdı. İşte biz gideriz, orada Dışişleri Bakanı karşılar ya da bakanlardan biri karşılar. Yani biz derken bu ülkenin Cumhurbaşkanı ya da Başbakanı. Ama onlar gelince biz burada böyle uçağın merdivenlerinde bandoyla, mızıkayla, kırmızı halıyla karşılardık. Ne zaman değişti bu? Ben çok iyi hatırlıyorum. Sayın Profesör Mümtaz Soysal Dışişleri Bakanı olduğunda değişti. Mümtaz Soysal Dışişleri Bakanı olduğunda dedi ki bu işlerde artık bundan sonra mütekabiliyet esası. Beni kim nasıl karşılıyorsa ben de burada onu aynı şekilde karşılayacağım dedi. Ve bir anda baktık, gördük ki hala da devam ediyor o ülke. Bizi nasıl karşılıyorlarsa biz de burada, mesela İngiltere'ye gittiğinde seni kim karşılıyor? Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı mı? Burada sen de onu öyle karşılıyorsun. İngiltere'ye gittiğinde seni devletin başı karşılıyorsa sen de burada gelen devlet başkanını o şekilde karşılarsın. Ha, ayrı karşılama törenleri oluyor. Mesela ne oluyor? Sen uçaktan iniyorsun, gidiyorsun, Beyaz Saray'ın bahçesinde ayrı tören oluyor. Ya da Buckingham Sarayı'nın bahçesinde kraliçe ayrı tören yapıyor. Biz de burada aynı şeyi yapıyoruz. İşte Çankaya Köşkü'nün bir zamanlar, şimdi de Beştepe Sarayı'nın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin bahçesinde, avlusunda ayrı tören yapılıyor. Ama uçağın merdivenlerinde karşılama olayı o ülkeye çok özel ya da o ülkenin liderine çok özel bir teveccühte bulunma anlamına gelir ki biz Suudi Arabistan Kralı'nı burada öyle karşılıyoruz. Ama bak, Suudi Arabistan Kralı ne yapmış? Bir heyet göndermiş havaalanında, Recep Tayyip Erdoğan'ı heyetle karşılatmış. Yeni Çağ Gazetesi de güzel bir şey yapıp bunu manşetine taşımış. Akşam gazetesi Cumhurbaşkanı'nın bu YPG ile ilgili, yani YPG'ye isim değiştirecekmiş Amerika Birleşik Devletleri ya, terör örgütüne, onunla ilgili yaptığı açıklamadan ha Ali ha Veli, değişen bir şey yok sözlerini öne çıkarmış. Terör örgütü YPG'nin isim değiştirmesine yönelik tepkisini bu sözlerle dile getiren Cumhurbaşkanı, kimin kim olduğunu iyi biliyoruz. İkisi de aynı. Bunların nerede nasıl cirit attığı zaten ortada demiş. Suudi Arabistan kralıyla tokalaşırken, sıcak bir şekilde tokalaşırken, Kral Selman bin Abdülaziz ile fotoğrafını da koymuş manşete Akşam gazetesi. Lağım farelerini 3 gün sonra yakaladık diye bir ifade. Darbe gecesinin sembol isimlerinden Ömer Halis Demir'in habercisi Er Ahmet Bozseki, Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda yaşanan çarpıcı olayı ilk kez anlatmış Ahmet Bozseki. Yani şehit Asubay Ömer Halis Demir'in haberci eriymiş. Diyor ki, komutanımız bize gece siz ön tarafa gelmeyin demişti. Bunu bizi korumak için söylemiş. 18 Temmuz'da nöbet tutarken rögar kapağının hareket ettiğini fark ettik. Timlere haber verdik. Yapılan operasyonda darbe gecesi firar eden subaylar burada yakalandı demiş. Lağım fareleri lafı da işte oradan çıkıyor. Rögar kapağının açılarak onun içinden çıkıp gelmişler. Orada Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı ele geçirmek üzere. İngiltere Büyükelçisi'nden büyük skandal başlığıyla veriyor Akşam gazetesi Richard Moore'un dün CNN Türk'teki açıklamalarını. FETÖ terör örgütü değil şeklinde İngiltere Büyükelçisi'nin açıklamaları. Bence son derece önemli açıklamalar. Bakın, İngiltere Türkiye'ye diğer Avrupa ülkelerinden daha sıcak davrandığı öne sürülen bir ülkeden söz ediyoruz. İngiltere'nin Ankara'daki Büyükelçisi diyor ki, Fethullah Gülen terör örgütü diye bir örgütten söz edemezsiniz. Evet, ben darbenin arkasında Gülen'in bulunduğuna inanıyorum ama diyor, 15 Temmuz'da böyle bir terör örgütünün varlığını biz kabul etmiyoruz diyor. Son derece tartışılacak açıklamalar bunlar. Yani ben İngiltere'nin ya da başka bir ülkenin büyükelçisi olsam, böylesine nazik detaylar konusunda açıklama yapmadan evvel bin defa yutkunurdum. Son derece cesur ve üzerinde tartışılması gereken açıklamalar bunlar. Yani Türkiye dönüp de İngiltere'ye bir ayrıcalık tanıyor. Diyor ki, ya biz işte sizin daha fazla bize destek verdiğinize inanıyoruz. Brüksel'den, Almanya'dan, öteki ülkelerden bu kadar destek değil diye. Ama İngiltere'de büyükelçi çıkıp böyle bir demeç veriyor. Son derece tartışmalı bir demeç. Bu Dünkü mülakatla ilgili bir başka tartışma daha vardı. Ona da belki başka bir zaman değiniriz ama kısaca hatırlatalım. Mülakat sırasında CNN Türk'ün muhabirini ya da programcısının Richard Moore'a birinci ismiyle hitap etmesi, Richard diye hitap etmesi, böyle senli benli bir üslup kullanması da dün medya etiği açısından tartışılan konulardan biriydi. Ama onu bir gün başka bir vesileyle oturur tartışırız. Biz koskoca bir ülkenin büyükelçisine, ki işte o ülkeyi temsil eden kişidir bu ülkede, böyle senli benli birinci isimde hitap olmaz. İstediği kadar karşındaki insan, yani büyükelçi, sana belki de özel ortamdaki dostluğundan dolayı birinci isimle hitap etsin. Politikacılar hitap ederler, gazetecilere öyle. Kendilerini daha önemli bir konumda görürler. O da yanlıştır ama işte Zafer diye hitap edebilir. Ama ben burada karşıma bir büyükelçi geldiğinde ona birinci ismiyle Richard, John, Hans filan diye hitap edemem. Olmaz bu. Orada da kötü bu puan aldı o şeyi, röportajı yapan arkadaşımız. Onu da kısaca araya sıkıştırmış olayım. Vatan Gazetesi'ne geçelim. Yurtlara yeni düzen diyor Vatan Gazetesi manşetinde. Milli Eğitim Bakanlığı yurtlara sıkı kurallar getirdi. Öğrencilere daire kiralayan ev sahipleri artık bakanlıktan izin almak zorunda. Yurtta bir odada en fazla 10 yerine en fazla 6 kişi kalabilecekmiş. 100 metreden fazla yasak diyor yeni yönetmelikte. Odalarda 1 ya da 3, 4, 5, en fazla 6 öğrenci kalabilecek. 3 kişilik odalar, banyo ve tuvalet hariç 24 metrekare olmak zorunda. Öğrencilerin konakladığı yerler, alkol satılan iş yeri, kahvehane ve eğlence merkezlerine kapıdan kapıya 100 metreden fazla uzakta olmalı demiş. Ya yapmayın, bunlar hep böyle sanal şeyler olarak kalır. Türkiye'nin özellikle kent merkezlerinde böyle metre hesabı yapamazsınız. Orada bir tane bina bulmuşsun, ara sokaklarda oraya yurt yapmışsın. Ne yapacaksın? Yurdu oraya yapmayacaksın mı? Başka seçeneği yok. Ancak orada bulabilmişsin. Gidip oradaki meyhaneleri, kafeleri, barları, bilmem neleri uzaklaştıracaksın mı? Olmaz öyle bir şey. İbadet yerlerine bile o tür mesafe şeyleri vardır, sınırlamaları vardır ama onu bile uygulayamıyorsun. Yani kent merkezinde mümkün değil bunlar. Ha, yeniden kentleşirsin, yeniden yapılaşırsın ayrı mesele ama öyle kolay değil bu işler. Hep böyle şeyde sanal kağıt üzerinde kalır. Neyse. Sıkı durun, şimdi Takvim Gazetesi'nin manşetini okuyoruz. Bir takvim manşeti geliyor. Şergel cephesi. Dur bakalım, neden bahsediyor? Almanya'dan söz ediyor. Şergel cephesi. Bild gazetesi ve Die Welt gazetesinin logolarını koymuş. Türk düşmanlarının boykot hevesi kursağında kaldı. Tatilciler Türkiye'ye aktı. Alman Cumhurbaşkanı Steinmeier, Başbakan Merkel ve Dışişleri Bakanı Gabriel şoka uğradı deniliyor. Bild ve Die Welt gazetelerinin rezervasyonları iptal ediliyor palavrasını ise tur operatörü FTI yüzlerine çarptı. Tamamen yalan. Tek rezervasyon iptali bile yok. Tam kapasite çalışıyoruz demiş. Şergel cephesi diye Takvim Gazetesi, böyle yine kelime cambazlıklarıyla böyle komik olduğunu sanarak işte Takvim'in birinci sayfa editörleri bu manşetleri atıyorlar. Biz de gülüyor muyuz? Hayır. Alay ediyoruz sadece. Yani size gülüyoruz. Bu manşetlerin komikliğine ya da böyle şey başarısına falan gülmüyoruz. Yani aklınca güldürecek, böyle bir espri yapacak filan. Hani böyle halk arasında konuşurken ha ha ha diye karşılarız ya. O tür bir karşılama yapıyoruz bu manşetlere. Takvim Gazetesi yine olmamış, yine kendinize güldürmüşsünüz. Maalesef üzgünüm. Gidip biraz daha çalışmanız lazım. Yani kelime cambazlığıyla başlık atmak da bir sanattır. Bunu küçümsediğimden söylemiyorum. Tabloid gazetecilik diye de bir sanat vardır. O sanata da saygı duyarım, şapka çıkartırım. En güzel örnekler de İngiltere'dir. İşte dünyaya örnek böyle tabloid gazetecilik başlıkları vardır. Böyle tarihe geçmiş başlıklar. Türkiye'de de yapılır öyle şeyler zaman zaman ama siz yapamıyorsunuz bunu işte. Üzgünüm, daha gidip çok çalışmanız lazım. Güneş Gazetesi'ne geçelim. Güneş Gazetesi manşette krizin bittiğinin fotoğrafı demiş. Körfez'deki krizin çözümü için yoğun diplomasi yürüten Cumhurbaşkanı Erdoğan bölgeye bizzat giderek duruma el koydu. İlk durağı Suudi Arabistan'da Erdoğan'ın hamlesi etkisini hemen gösterdi. Cidde'deki gergin tablo yerini olumlu havaya bıraktı. Çözüm ve diyalog mesajları verildi. bu arada krizin bittiğinin fotoğrafı derken öyle bir fotoğraf kullanmışlar ki o karşılaşma anında ya da buluşma anında Sayın Cumhurbaşkanı ile Sayın Suudi Arabistan Kralı'nın böyle kahkahalar içinde şen şakrak gülüşürken neşeli kahkahalar atarken bir fotoğrafları var. İşte krizin bittiğinin fotoğrafı diyor. Bakalım gerçekten bitmiş mi bu fotoğraf, onu da göreceğiz. Güneş'te. Sür manşette Galatasaray futbol takımının bir transfer hazırlığı ile ilgili ya da bir transfer söylentisi ile ilgili bir haber var. Aslan'a Fernando geliyor diyor. Galatasaray Manchester City'nin Brezilyalı yıldızı Fernando ile her konuda anlaştı. Sambacıyla yıllık 4 milyon eurodan 3+1 yıllık sözleşme imzalanacak. 30 yaşındaki futbolcu bu hafta içinde İstanbul'a gelecek deniliyor. Gazete manşetinde Kudüs için 80 milyon tek yürek diyor. 30 Temmuz'da Yenikapı'da Saadet Partisi bir miting düzenliyormuş. Kudüs mitingleri ümmete lider olan, dünya Müslümanlarını ayağa kaldıran, intifadaya cesaret veren Türkiye bir kez daha Kudüs için meydana iniyor. Saadet Partisi'nin öncülüğünde 30 Temmuz'da Yenikapı'da yapılacak olan büyük Kudüs mitingiyle millet yeniden İslam alemindeki uyanışın, dirilişin ve ayağa kalkışın fitilini ateşleyecek deniliyor. Karar Gazetesi, ABD'nin füze stresi diyor manşetinde. Rus hava savunma sistemi Washington'ı gerdi. Türkiye'nin Rusya'dan almayı planladığı S-400 füze sistemleri yeni bir gerilimin de kapısını araladı. ABD Genelkurmay Başkanı Dunford, Türkiye Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi almadı. Alırlarsa bizim için endişe kaynağı olur sözleriyle yeni bir krizin işaretini verdi deniliyor. Hemen bunun yanında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın işte Kuveyt'i ziyaretinden bir fotoğraf var. Bölgenin abisi Riyad, Katar krizini çözmeli demiş. Daha doğrusu o fotoğraf Suudi Arabistan Kralı ile görüşmesinden, onu düzeltmek lazım. El ele böyle kırmızı halıda işte bir iç bir mekanda yürüyorlar. Karşılaşmadan ya da karşılamadan hemen sonra çekilmiş bir fotoğraf herhalde bu. Diriliş postasına geçelim. Mescid-i Aksa namusumuzdur şeklinde Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları diriliş postasının birinci sayfasında. Dirilişin birinci sayfasında Almanya'nın gecesi gündüzü Türkiye deniliyor. Türkiye'deki terör operasyonlarından ciddi derecede rahatsız olan Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier de gerilime dahil oldu. Alman medyası ise Türkiye'yi karalayan haberlerini arttırdı deniliyor. Hemen onun altında İngiliz Büyükelçisi Richard Moore'un açıklamaları var. Dün CNN Türkiye yaptığı açıklamalar, o mülakatta söylediği sözler diriliş postasında da öne çıkarılmış. Moore İngiltere'yi ele verdi diyor. 15 Temmuz işgal girişiminin FETÖ tarafından yapıldığını bildiklerini ancak FETÖ'yü terör örgütü olarak görmediklerini söyleyerek kraliçenin 15 Temmuz'daki rolünü itiraf etti diyor diriliş postası gazetesi. Yeni Akit gazetesine geçelim. Yeni Akit gazetesi Harem-i Şerif namusumuzdur diye Cumhurbaşkanı'nın sözlerini öne çıkarmış manşetinde. Yeni Akit'te sür manşette bu hafta sonunda yine gündeme damga vuran o cihat tartışmasına değinmiş. Cihatlı eğitimle fatihler yetişir diyor. Hatırlayacaksınız Milli Eğitim Bakanlığı'nın yeni müfredatında, ilk orta dereceli okullara ilişkin müfredatında cihat kavramının getirildiği açıklanmıştı. Yani neredeyse İslam'ın şartları silsilesinde cihatın da ne kadar önemli olduğu öğretilecek. Din kültürü ve ahlak bilgisi derslerinde bu konuda ciddi eleştiriler vardı. Yeni Akit gazetesi ise bunu savunan bir cephede yer alıyor doğal olarak ve diyor ki cihatlı eğitimle fatihler yetişir diyor. Hatırlayalım hafta sonunda da yine bir Adalet ve Kalkınma Partili milletvekili ki eğitim komisyonunun üyesiydi. Meclis Milli Eğitim Komisyonu'nun üyesiydi. Şöyle bir söz sarf etmişti. Hemen hatırlayalım o kişinin adını da, o milletvekilinin adını da sizlere hatırlatalım. Ahmet Hamdi Çamlı, yani meclisteki oylamalar sırasında bir Yeliz esprisiyle gündeme gelmişti. Yeliz rumuzuyla sahte bir tweet atmıştı. Ondan sonra da Sayın Milletvekilinin adı Yeliz diye kalmıştı. İşte bu Yeliz Ahmet Hamdi Çamlı ya da Ahmet Hamdi Çamlı namı diğer Yeliz demişti ki cihadı bilmeyen çocuğa matematik öğretmek faydasız demişti. Bu da tartışmanın bir başka boyutuydu. Cihadı bilmeyen çocuğa matematiği öğretsen ne olur, öğretmesen ne olur diyor. Ne alakası varsa. Geçelim Aydınlık Gazetesi'ne. ABD Harp Okulu Stratejik Araştırmalar Merkezi çöküyoruz demiş. Hazırlanması bir yıl süren raporda 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki düzenin yıprandığı ve Washington'ın küresel liderliğini yitirdiği bildiriliyor denmiş. Bu arada Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek'in açıklamaları var. 8-11 Temmuz tarihlerinde ziyaret ettiği İran'da basına önemli mesajlar vermiş. İsrail'i bize komşu yapmak istiyorlar demiş Doğu Perinçek. Dünya Gazetesi'ne bakıyoruz. Manşette bankalar faizden çok sürümden kazandı deniliyor. Bankacılık sektörü yılın ilk 5 ayında 21.2 milyar TL net kar elde etmiş. Öz kaynak karlılığında %14.7'lik artış yakalanmış. Haziran karı ise 1 milyar daha az gelecek deniliyor. Euro yıl sonunda 1.20'ye çıkabilir demiş. Avrupa ve ABD ekonomisini karşılaştıran analizlere göre, yani dolar karşısında 1.20'ye çıkabilir uyarısı ya da işte tahmini yapılıyor. Hemen spor gazetelerine bakalım. Yeni golcü Negredo, Beşiktaş işi bitirdi diyor Fotomaç gazetesi. Lucescu ile çalışırım demiş Igor Tudor. Galatasaray'daki koltuğunu kaybetmek istemeyen Igor Tudor gerekirse Lucescu'nun yanında görev alabileceğini söylemiş. Yani Lucescu gelirse gelsin ama beni göndermeyin demeye getiriyor koskoca Galatasaray'ın antrenörü. Aslan'dan yılın bombası, fanatiğin manşeti Arda Turan. Galatasaray'ın Avrupa'ya Temmuz'da veda etmesi sezona büyük ümitlerle flash transferlerle başlayan yönetiminde doğal olarak Tudor'un da tahtını çok erken salladı. Arda Turan için Barcelona ile Ağustos başında görüşmeler yapılacağı belirtiliyor. Beşiktaş golcüsünü İspanya'da seçiyor demiş. İşte o Negredo transferiyle ilgili olarak haberinde. Hemen hızla magazin gazetelerine bakalım ya da magazin eklerine bakalım. Hürriyet'in kelebek ekinde Taklacı diye bir bikinili hanımefendinin fotoğrafı var. Yeni Gelin dizisinin oyuncularından Şilan Makal. Önceki gün Yalıkavak'ta bir plajda görüntülenmiş, böyle takla atarak denize atlıyor. Şilan Makal hanımefendi. Ben ilk defa duyuyorum ismini ama herhalde çok meşhur bir hanımefendi. Berkcan da ilk defa duyuyor herhalde. Bizim kumanda masasındaki teknik yönetmenimiz. O da abi benim de haberim yok, ben de ilk defa duyuyorum gibilerden böyle bir işaret yaptığına göre. Yani genç nesil Berkcan bile ilk defa duyuyorsa demek ki çok meşhur bir hanımefendi değil. Ama herhalde bu pozundan sonra meşhur olacaktır. Sabahla günaydın. Sabahın magazineki bir tehdit bir dava. Şallı'ya çifte şok. Bu Ebru Şallı'nın davası vardı geçen hafta, hatırlayacaksınız. Her gün neredeyse bu konunun üzerinde tepinmiştik. Bir beyefendiyle plajda böyle nasıl derler, samimi pozları yayınlanmıştı. Sonra o beyefendinin evli ve iki çocuk babası olduğu ortaya çıkmıştı. O beyefendinin eşi Gonca Akkuş hanımefendinin boyun devrilsin herif, bak iki çocuğum var, seni boşayacağım şeklinde öyle açıklamaları vardı. Sevgilimin evli olduğunu biliyordum demiş Ebru Şallı. Bu itirafı yüzünden dava açılıyormuş. Bu arada ünlü manken sahte fotoğraflarına şantaj yapıldı diyerek savcılığa başvurdu. Ancak tehdit eden kişi tespit edilemedi deniliyor. Vatanın makaron ekinde de yine o demin sözünü ettiğimiz sarı bikinili hanımefendinin önce çivileme, sonra balıklama, sonra da takla atarak denize atladığı anların fotoğrafları var. Yeni Gelin dizisinde Dilan karakterini canlandıran Şilan Bakal yoğun geçen sezonun yorgunluğunu Bodrum'da atıyor. Yalıkavak'taki Granada bir işte denize giren oyuncu diye heyecandan haberi yazan o fotoğrafları görünce dili damağına, eli klavyeye dolaşmış. Denize giren oyuncu iskeleden akrobatik atlayışlar yaparak tüm bakışları üzerine topladı diye yazmış. Yasak aşkta tatil iptal. Makaron diyor ki Ebru Şallı evli sevgilisi Uğur Akkuş'la çıkacağı mavi turu son anda iptal etti. Parası ödenen gulette Şallı'nın arkadaşları tatil yapıyor demiş. Ve son olarak da HT magazine bakalım. Sıla maratonu. Sıla'nın tükenen biletleri tükenen 5 günlük açık hava konser maratonu başlamış. Flash şovu diyerek de bir başka güzel oyuncunun fotoğraflarını vermiş. Buse Narcı Bodrum tatiline iddialı başladı. Özcan Deniz'de yaşadığı aşkla ismini duyulan Narcı önceki gün Türk Bükü bilmem ne mekanında objektiflere takılmış. Hamsi mi bu kız ya, objektiflere takılıyor. Objektifler sanki olta gibi. Dur, Milliyet Caddesi'nin de hatırı kalmasın. Ondan da bir haber vereyim. Bir gecede 3 kıyafet, Sıla'nın konserinden 3 değişik kıyafette fotoğraf var. Ve yine tüm gözler üzerinde diyerek Şilan Makal hanımefendinin o harika sarı bikinisiyle çivileme atlarken fotoğrafı var. Bir de duş alırken elinde böyle duş başlığını tutmuş. Çıktıktan sonra denizden duş alırken fotoğrafı. Yahu insanların duş alırken fotoğrafını da basmayın arkadaş. Hani denize çivileme atlarken fotoğrafına razıyız da kızcağız gitmiş işte duş alıyor. Durulanıyor yani. Orada fotoğrafını çekmeyin insanın. Neyse, bulmuşlar sarı bikinili hanımı. Çekin boy bol bol. Boy boy fotoğraflarını. Saatlerimiz 8'i 6 dakika geçiyor. Şimdi biraz soluklanacağız. Ondan sonra RSFM'de Seyri Sabah devam edecek.
Zafer Arapgirli ile Seyri Sabah devam edecek.
İstanbul'da bu sabahta sis var. Her iki köprü yolunda da trafik yoğun. Aman dikkat, yollar biraz kaygan. Güvenli sürüş mesafesine uyun. Bırakın ellerinizden şu telefonları direksiyondayken. İlle de bir şey dinleyecekseniz sabah sabah, daha kargalar kahvaltısını eklemişken, kankanın dedikodularını değil RSFM'i dinle. Bak ne güzel, Zafer Arapkirli ile Seyri Sabah var radyoda.
Zafer Arapkirli hafta içi her sabah 7-9 saatleri arasında haberleri ve yorumlarıyla, yol durumu, hava durumu ve birbirinden lezzetli final müzikleriyle RSFM'de Seyri Sabah'ta. Hem özgün bir haber portalı hem çok sesli bir haber radyosu. Haberin sesi RSFM internette tr.sputniknews.com adresinde. Karasal yayınıyla İstanbul ve Bursa'da 106.4'te, Kocaeli'de 93.4'te. Evde, otomobilde, cepte. Kısacası her zaman, her yerde. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
Eksende dünyayı konuşuyoruz.
Olası sonuçları saldırıyı değerlendirmeye çalıştıracak başlamış. Yarım hasta konuştuk Moskova Devlet Üniversitesi'nden. Profesör Hüseyin Bağcı'yla değerlendirdik. Faik Bulut'la konuştuk. Türkiye-Irak ilişkileri ne manaya geliyor? Ahmet İnsel'le, Profesör Ahmet İnsel'le konuştuk. Selim Sezer'le konuştuk. Hamas'ın yeni siyasi.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
20 senedir yanında çalıştığım patronumla alacaklarım yüzünden davalık olduk.
Mahkeme uzadıkça birbirimizin yüzüne bakamaz hale geldik.
Sonra avukat bize bir gün arabuluculuğu tavsiye etti.
Vallahi ben sevdim bu arabuluculuğu. Yıllarca mahkemelerin halledemediği şeyi 2 saatte hallediyorsun.
Ertesi günde hesabımıza paramız yattı. Mutluyuz. Yani herkese de arabuluculuğu tavsiye ederim yani.
Babamdan kalan bir miras meselesi yüzünden abimle küstük.
Aramızdaki problemi soranlara açıklamaya utandık.
Tam mahkemeye vereceydim. Arabuluculuk diye bir çözüm yolu olduğunu öğrendik.
Artık bayram sofralarına hep beraber oturabiliyoruz.
Arabuluculuk yoluyla anlaşmazlıkların %87'sinin bir gün içinde çözüme kavuştuğunu biliyor muydunuz? Adalet Bakanlığı.
Reklam.
Kitap satın alma alışkanlıklarınızı değiştiriyoruz. Türkiye'nin en geniş kitap çeşidi artık bir tık uzağınızda. Aradığınız her kitaba hızla ve en uygun fiyatlarla ulaşın. Oda Kitap'a üye olun, %45'e varan indirimlerden faydalanın. www.odakitap.com. Oda Kitap varken başka yerde aramayın.
Reklam. Hitachi Medya'dan sıra dışı bir film. Aşk. Gerilim. Reenkarnasyon. Aşkın uğruna neleri göze alabilirsin?
Allah sevgisinden sonra o kadar büyük bir duyguydu ki o yüzden insana secde ettiler.
Gecenin Kanatları ve içeridekinin senaristinden. Cinayete Aşk. 28 Temmuz'da sinemalarda. Zafer Arapgirli ile Seyri Sabah devam ediyor.
Tekrar merhabalar. Saatlerimiz 8'i 9 dakika geçiyor. Seyir sabah devam ediyor. Trafik durumuna bir bakalım. Epey de trafikte neler olup neler bittiğini vermiyoruz. Bir saat oldu neredeyse. %45 yoğunluğa ulaşmış. Hem de ta Gazi Osman Paşa'dan itibaren köprüye kadar ciddi yoğun bir trafik var. Onun nedenini merak ediyorum açıkçası. Bir kaza uyarısı ya da araç arızası uyarısı yok ama anlaşılan köprünün hemen çıkışında, yani Anadolu yakasına geçtikten sonra çıkışında ya da köprünün ağzında bir tıkanıklık söz konusu. Çünkü nereden anlıyoruz bunu? Avrupa'dan Anadolu'ya geçtikten sonra köprüden hemen sonrası tem bomboş. ama oraya kadar yoğun bir yığılma var. Onun nedenini merak ediyorum açıkçası. Yani ters yönde de öyle ama ters yönde zaten her sabah olan durum. Ama Avrupa'dan Anadolu'ya geçişte de aslında birinci köprüde de öyle. Birinci köprüde de yine Avrupa'dan Anadolu'ya geçişte bir yoğunluk var. Nereye kadar? Topkapı'ya kadar bir yoğunluk var. Yani daha Haliç Köprüsü'ne gelmeden Avrupa Anadolu yönde ciddi bir yoğunluk yaşanıyor. Neden olduğunu anlamaya çalışıyorum ama vardır herhalde bir gerekçesi. Burada yani trafik yoğunluğu haritasında bu konuda bir ibare yok ya da bir uyarı yok ama ciddi bir yoğunluktan söz edebiliriz. Gazi Osman Paşa'dan başlayarak TEM'de köprü yönünde yani Anadolu yönünde ciddi bir yoğunluk gözüküyor. Onu da hatırlatmış olalım. Genel yoğunluk oranı %45 yani o oran saatler itibariyle normal bir oran ama dediğim gibi TEM'de ciddi bir yoğunluk yaşandığını, her iki yönde de ciddi bir yoğunluk yaşandığını yani köprüye doğru bir yoğunluk yaşandığını da burada not olarak belirtmiş olalım. Ve saatlerimiz 8.11'i gösterirken şimdi köşe yazarlarını okumadın tamamdır.
Köşe yazarları.
Gazetesinden Ahmet Hakan'ın köşesiyle başlayalım. Ahmet Hakan bugün Cumhuriyet mensuplarının yargılamalarının başlayacağını hatırlatıyor. En çok öne çıkarılan yazısında yani parçalı köşe yazıyor ya bugün mesela 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 parça yazı yazmış Ahmet Hakan. Bayram olsun diyor. Gazetecileri serbest bırakın bayram olsun diyor. Hani bugün basından sansürün kaldırılışının yıl dönümü ya 24 Temmuz basın bayramı diye her sene kutlanır böyle abuk bir ismi de vardır. Sanki sansür kalkmış gibi de kaldırılmasının bilmem kaçıncı yıl dönümü kutlanıyor. İyi aferin ne zaman kaldırıldı ben hiçbir zaman hatırlamıyorum. Basında her zaman sansür vardı bu ülkede. Hatta otosansür de vardı yine de var. Dolayısıyla kaldırılışının yıl dönümü diye bir yıl dönümü kutlamak abuk bir şey olarak kulaklarda böyle tırmalayıcı bir etki yapıyor. Neyse Ahmet Hakan diyor ki o Kadri Gülsel ki yeryüzünün bütün sihirbazları birleşse ondan bir FETÖ'cü çıkaramaz. O Ahmet Şık ki kendisine ancak ve ancak FETÖ'yü erken teşhis etmekten ödül verilebilir. O Musa Kart ki hepiniz Fethullah'a hoca efendi derken Fethullah'ı çizgisiyle döven bir karikatüristtir. O Akın Atalay ki Kadir Mısıroğlu'ndan Kemalist çıkar ama ondan asla FETÖ'cü çıkmaz. O Murat Sabuncu ki kendisine FETÖ'cüdür diye iftira atmak arş-ı alayı titretir. O Turan Günay ki FETÖ'nün adamı değildir, tam bir gönül adamıdır. O Güray Öz ki FETÖ'nün değil, Cumhuriyet okullarının temsilcisidir. Bugün 24 Temmuz bu gazetecilerin duruşması var diyor Ahmet Hakan. Bugün 24 Temmuz gazeteciler bayramı. Haksız yere aylardır tutuklu bulunan bu gazeteciler bugün serbest bırakılsın. Serbest bırakılsın ki bayram olsun diyor. Gerçekten de Ahmet Hakan'ın bu çağrısına katılmamak mümkün değil. Cumhuriyet mensuplarını FETÖ'cülükle ya da Fethullah Gülen örgütüne yardım etmekte, yataklık etmekte suçlayan bir iddianame tarihin en absürt, en abuk iddianamesi olarak geçecektir kayıtlara. Dolayısıyla bugün bu yanlışlığın, bu hukuksuzluğun, bu adaletsizliğin giderilmesi için bir fırsattır. Çağlayan Adliyesi'nden akşam saatlerine doğru çıkmasını istediğimiz, dilediğimiz, arzu ettiğimiz haber bu arkadaşlarınızın, Cumhuriyet mensuplarının ve haksız yere hapiste tutulan, haksız yere cezaevinde tutulan bütün gazetecilerin, bütün fikir insanlarının yani teröre bulaşmamış hatta bulaşması hayal dahi edilemeyecek insanların bir an önce özgürlüklerine kavuşmasıdır diyoruz. Saat 8.30 civarında yaklaşık 15 dakika sonra oraya bağlanacağız. Çağlayan Adliyesi'nden izlenimleri de almaya çalışacağız. Ahmet Hakan o sizlere az önce sözünü ettiğim bir gazetenin de birinci sayfasından aktardığım fotoğrafı koymuş köşesine. Sakarya Valiliğine yeni atanan İlhan Balkaloğlu'nun o bir cemaatin temsilcileriyle çektirdiği fotoğrafı koymuş. Başlığında da diyor ki tekbirlerle makam odasına vali oturtmak. Sonra da şöyle devam ediyor. İsmail Ağa cemaatin üyesiymiş bu kişiler. Vali de İsmail Ağa cemaatinin üyesiymiş. Cemaat vali beyi tekbirlerle makam koltuğuna oturtmuş. Yarın öbür gün İsmail Ağa ile bir hır falan çıktığında kandırılmışız, aldatılmışız falan diyen olursa çok kötü olur ha diyor. Yani benim yaptığım uyarıyı yapıyor Ahmet Hakan da. Yani cemaatlerle, tarikatlarla böyle dans etmeye başladığınız zaman, bir gün ayağınıza bastıkları zaman ah diye feryat etmeyin. Ya nereden çıktı bunlar da sızı vermişler bir şekilde filan diye. Sen getirip devletin makam odasına cemaati, tarikatı tekbirlerle ağırlarsan ondan sonra bir gün ya bu cemaatler, tarikatlar devlete nasıl sızmışlar deme hakkını kaybedersin. Bak bugünden uyarıyorum diyor Ahmet Hakan da. Aynı benim yaptığım şeyi de uyarıyı da yapmış bir şekilde. Efendim Ahmet Hakan'ın köşesinde bir de şahane bir hareket diye bir övgü var. Olumsuz imajla başladı. Bir imaj danışmanına mı başvursa falan derken süper bir hareket yaptı yeni Çalışma Bakanı Jülide Hanım diyor. Jülide Sarıeroğlu'ndan söz ediyor yeni Çalışma Bakanı. 80'li yılların sonu 90'lı yılların başında Çalışma Bakanlığı görevini yürüten İmren Aykut'u aramış ve ondan destek istemiş. İşte budur, gerçekten budur diye de ekliyor Ahmet Hakan bugünkü köşesinde. Devam ediyoruz Hürriyet'in yazarlarıyla. Bakalım diğerleri neler yazmışlar bugün. Sel ve deprem zararını devlet mi karşılamalı diye bir soruyu ortaya atıyor Noyan Doğan. Biliyorsunuz Noyan Doğan Hürriyet'in ekonomi sayfalarında bu sigorta konularında uzman bir yazardır. Bu konuda devlet baba zihniyetinin aşılmasını herhalde öneriyor. Kusura bakmayın ama neden karşılayacak diyor. Nasıl karşılayacak? Aracı sele kapılan ya da depremde açılan çukura düşen vatandaşa aracın parasını mı ödeyeceksiniz? Ya da selde evi oturulamayacak hale gelen ev depremde yazlığı yıkılana yazlık mı vereceksiniz? Televizyonun, buzdolabının, fırının parasını mı ödeyeceksiniz? Bu ülkede bir sigorta sistemi var ve bunun için var. Hadi kamunun kendi zararını kendi karşılamasını anlıyorum ama gerisi sigorta sisteminin işi diyor. Yani depremde evi yıkılan dönüp de ya devlet benim zararımı tazmin etsin niye diyor, niye desin? Çünkü sigorta sistemi var, gitsin sigortalatsın evini ya da işte sigortalamıyorsa sigorta ya evin sağlam değil diye sağlamlaştırsın, sağlam bir ev alsın diyor. Haklı bir yerden girmiş Noyan Doğan. Niye, nerede bu devlet diye ortaya çıkıyor? Devlet tabii ki altyapıyı doğru düzgün yapmakla yükümlü ama zararı karşılama konusunda da hemen devlete dönüp de devletten para istemekte. Ortada bir sigorta sistemi varken biraz adil gözükmüyor. Yani devletin açısından da adil gözükmüyor. Taha Akyol Mescid-i Aksa meselesini yazmış bugün. Abdülkadir Selvi neyi yazmış? Katar'a Şahin, Mescid-i Aksa'ya suskun diyor. Yani Körfez ülkelerinin genel tavrından, İslam aleminin genel tavrından yakınıyor. Abdülkadir Selvi de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gezisinden yola çıkarak. Diyor ki Mescid-i Aksa krizi nedeniyle Erdoğan'ın bu ziyareti daha anlamlı hale geldi. İsrail'in Mescid-i Aksa'ya girişten metal detektör zorunluluğu getirmesiyle kriz iyice tırmandı. 1967 yılından bu yana ilk kez Mescid-i Aksa'da cuma ezanı okunmadı. Ezanı okunmadı, cuma namazı kılınamadı. İsrail polisinin sert müdahalesi üzerine şehit olan Filistinler ve yaralılar var. İsrail basını tansiyonu iyice yükselten detektör uygulamasından geçileceğini yazdı ama bu bilgi resmi olarak doğrulanmadı. Krallar suskun, Dahlan ve Zayed sessiz diyor Abdülkadir Selvi bugünkü yazısında. Fatih Çekirge Almanya ile Türkiye arasındaki krizde basının rolüne ilişkin yazmış. Tahrik gazeteciliği işler mi diyor. Son 3 gündür bakıyorum demiş Fatih Çekirge. Alman medyasında bazı yayın organları Türkiye düşmanlığı üzerinden tiraj peşinde. Alman halkı Türkiye'ye gelmek istemiyor diye anketler yapılıyor. Fanatizm ve ırkçılık meselesine değiniyor. Bir de biz gazeteciler fanatizmi körüklemeyelim diyor. Yani Türkiye'de basında da Alman basınına yönelik ya da Almanya'ya yönelik neler yazılıp çizildiğini, neler yapıldığını, ne manşetler atıldığını da Fatih Çekilge herhalde unutuyor gibi ya da o tarafı görmemiş. Bir günde dileriz kendi basınımıza yönelik böyle uyarıları da yazar. Deniz Zeyrek bugün Hürriyet gazetesindeki köşesinde taksilerde ses kaydı meselesine girmiş. Güvenlik mi, özel yaşam ihlali mi? İşte o tartışmayı dile getirmiş. Şimdi diyor ki, şimdi bir düşünün, İstanbul'dasınız, bir yere yetişmeniz gerek ve koştura koştura atladığınız taksiye. Yalnızsanız taksiciyle, değilseniz yanınızdaki arkadaşınızla konuşmaya başladınız. Trafik bitmek bilmediği için en az yarım saatiniz takside geçti. Konudan konuya atlarken ne olacak bu memleketin hali aşamasına geldiniz. İktidarın yaptıklarından yakındınız. Yakınırken de Zülfiyar'a dokundunuz. O taksideki görüntülü ses kaydının başınıza neler getirebileceğini bir düşünün diyor Deniz Zeyrek. Sevgilinizle sohbetinizin, arkadaşınızla yaptığınız dedikodunun bindiğiniz takside kaydediliyor olmasının tuhaflığından söz etmiyorum bile demiş. İngiltere'deki bir davadan örnek veriyor. Orada bu konuda açılmış bir davada taksi içinde ses ve görüntü kaydı yapılmasının özel yaşam ihlali sayıldığı mahkeme kararını hatırlatıyor. İnsan hakları ihlali olarak değerlendirildiğini hatırlatıyor. Deniz Zeyrek önemli bir konuya değinmiş. Duayenden etik uyarılar şeklinde bir başlığı var. Faruk Bildirici'nin köşesindeki haberde. Yani Faruk Bildirici etik sorunlarıyla ilgili basının etik sorunlarıyla ilgili yazılar yazıyor ya. Sibel Asna, Türkiye'nin ilk halkla ilişkiler şirketi A ve B iletişimin 35 yıllık yöneticisi ve halkla ilişkilerle iletişim danışmanlığının duayenlerinden biri. Asna, Türkiye'de gazetecilik ve halkla ilişkiler danışmanlığı arasındaki ilişkilerde etik kurallarının uygulanmasında bazı sapmalar olduğunu açıkça dile getirmiş. Asna bir mektup göndermiş Faruk Bildirici'ye. Onu yayınlamış. Bu arada ombudsmana suçlama başlığıyla da bir yazısı var Faruk'un. Biri de Cumhuriyet'in okur temsilcisi Güray Öz diyor, o cumhuriyetçilerden, tutuklu olan cumhuriyetçilerden birinin. Mevkideşim olan, tutuklanmasından önce gazetecilikteki etik sorunlarla ilgili olarak sık sık fikir alışverişinde bulunduğum Öz'ün iddianamede neyle suçlandığına baktım, gözlerime inanamadım diyor. Güray Öz'le ilgili olarak savcı şu iddialarda bulunmuş. Aynı zamanda Cumhuriyet Gazetesi'nin okur temsilciliğini yapan şüphelinin Cumhuriyet okurlarından gelen CUMOK tepkiler ve rahatsızlıkları yönetime aktarma adına girişimde bulunmadığı, şüphelinin 2013 yılından sonra yönetime gelen ve radikal bir yayın politikası değişikliği yapan diğer şüphelilerle ortak hareket ettiği, gazetenin yayın politikasından hukuken sorumlu olduğu gibi satırlardan söz ediyor ve şöyle diyor Faruk Bildirici. Böyle uzayıp gidiyor suçlama. Anlaşılan artık okul temsilcisinin görevini nasıl yapması gerektiğine de savcılar karar veriyor. Gazeteciliği yargıladıklarını açık açık yazmakta sakınca görmüyorlar demiş. Gerçekten inanılır gibi değil. Güray Öz'e yöneltilen suçlamalar. Okul temsilcisi işte niye şunu yaptı, niye bunu yapmadı diyor. Peki oradan nereye geliyorsun? Efendim, terör örgütüne yardım ve yataklık etmiş. Ne alaka? Kel alaka, hiçbir alakası yok. Dolayısıyla bu tür absürt iddianamelerle arkadaşlarımızın ceza alması ya da hala cezaevinde tutuklu olmaları bir hukuk ayıbıdır. Bu ayıbın inşallah bugün ilerleyen saatlerde giderileceğini ve Cumhuriyet mensuplarının ve onlarla birlikte ilerleyen günlerde de diğer mahkemelerden yargılanan bütün fikir suçlularının serbest bırakılmalarını canı gönülden temenni ediyoruz. Hemen Habertürk gazetesine geçiyoruz. Murat Bardakçı, 12 adaları Lozan'da verdik ama hangi Lozan'da sorusunu soruyor başlığında. Bilmeden, öğrenmeden, tek satır okumadan, meselenin aslına vakıf olmadan kahvehane muhabbeti misali kulaktan kulağa nakledilenlere dayanarak fikir yürütüp yorum yapmak ve ahyam kesmek aslında kolay ve kar getirici bir iştir diyor. Hemen birileri bu yolla üstad veya alim olabiliyorlar diyor. Lozan bahsinde ortaya atılan ve milletin kafasını karıştıran yalanlar o kadar çoktur ki diyor. Mesela 12 adalar bahsi. 12 adayı Lozan'da verdiğimiz söyleniyor. Doğrudur, Lozan'da verdik ama 24 Temmuz 23'teki Lozan Antlaşması ile değil. İtalya ile 1912'de imzalamak zorunda kaldığımız ilk Lozan Antlaşması ile. Lozan'ın sahil semti Oşi'de 15 Ekim 1912'de imzaladığımız bu metin tarihlerimizde Uşi Antlaşması diye geçer. geçerse de resmi adı Lozan Anlaşması'dır. Hatta 1930'lu senelere kadar birinci Lozan denmiştir. Üstelik bu ilk Lozan'ın aslı Osmanlı arşivlerinin muahedeler tasnifindeki 418 ve 419 numaralı dosyalarda muhafaza edilmektedir ama kimse gidip bakmaz ve esip gürlemeye meraklı nefret tarihçilerimizde bir değil iki Lozan Anlaşması olduğundan bir haber kaldıkları için uydururlar da uydururlar demiş. Bu arada Murat Bardakçı aslında çok titiz bir yazardır ama anlaşma ile antlaşma arasındaki farkı vurgulayan farkı vurgulamayan bir şekilde yazmış. Yani Lozan Anlaşması diye vermiş. Biliyorsunuz anlaşma iki ülke arasında ya da iki taraf arasında imzalanan metinlere denir ama Lozan gibi çok ülkenin taraf olduğu ya da çok tarafı bulunan metinlere antlaşma adı verilir. İngilizce'deki karşılığı treaty, ötekinin de İngilizce'deki karşılığı agreement. Yani iki ülke ya da iki taraf bir anlaşma yaptığı zaman bunun adı agreement ya da anlaşma, çok taraf olduğu zaman buna antlaşma ya da İngilizce tabirle treaty deniliyor. Murat kardeşim herhalde o nüansı atlamış. Genelde çok titiz yazar Murat. Yani o konuda benim de ciddi bir hayranlığım vardır kendisine ama bu hatasını da buradan dikkatimi çektiği için anlatmak istedim. Efendim Oray Eğin'in köşesine geçelim. Türkiye'nin ayak bağı diyor Oray Eğin. Bugün hakim karşısına çıkacak olan Cumhuriyet Gazetesi yazar ve yöneticileri neden 270 gündür tutuklu diyor. 90 yıllık gazete kısa süre önce büyük bir değişim geçirdi. Yıllar önce Bülent Erkmen'in ana hatlarıyla çizdiği mizampajı sarsıldı. Her zaman tepede olan ve asla yerinden oynamayan logosu gündeme göre sayfanın altlarına indi diyor. Cumhuriyet tarihinde ilk kez sürmanşet kullandı ve logosunun üzerine Fethullah Gülen'in resmini koydu hem de iki kere diyor. O arada işte o dönemlerde yaşananları aktarıyor. Kandırılan ve kritik oy kullanan Balbay'ın yenilikçiler tarafından ilk kovulan kişi olduğunu eklemem yeter sanırım. Tıpkı İlhan Selçuk Hasan Cemal kavgasında olduğu gibi iki cumhuriyet oluştu. Bu sefer kavga cezaevinde bitti diyor. Yani o işte vakıfla ilgili tartışmaları, çekişmeleri anlatıyor. Sonra neler olduğunu zaman tünelinden aktardıktan sonra diyor ki her şey bir yana cumhuriyet davası Türkiye'nin uluslararası alanda sürdürdüğü FETÖ mücadelesine de engel oluyor. Adı dünyada da bilinen Kadri Gülsel gibi gazetecilerin tutukluluğu her yerde karşımıza çıkıyor. Washington'daki Türkiye uzmanlarına, New York'taki gazetecilik örgütlerine ve yabancı gazetecilere FETÖ'yü anlatmak istediğinizde hemen konu gazeteciler konusuna getiriliyor. Bizzat benim başıma geldi, oradan biliyorum demiş olayı. Tam FETÖ konusunda birini ikna edecekken karşımda ne olacak bu tutuklu gazetecilerin hali diye konuya girdiğinde verecek yanıt bulamıyorum demiş. Cumhuriyet mağduriyetinden en çok beslenenin FETÖ olduğunu anlamamak mümkün mü? Örgüt bu gibi açıkları yakalayarak kendisini temize çekme konusunda usta diyor Oray Eğin bugünkü yazısında. Gelelim diğer yazarlarına. Pervin Kaplan eğitim editörü Habertürk'ün bu öğretmenlikler baraja takılmayacak diyor. Üniversite adayları ilk kez 2015 yılında YÖK'ün kalite gerekçesiyle uygulamaya koyduğu başarı sırası barajıyla karşılaştı. İlk yıl tıp ve hukuk fakültelerinde bu baraj uygulandı. Tıpta MF3 puan türünde en düşük başarı sırası 40 bin, hukukta ise TM3'te 150 bin olmayanlar bu iki fakülteyi seçemedi diyor. Bu barajlar meselesine bu yıl bu öğretmenlikler baraja takılmayacak diyor. 4 tanesi öğretmenlik programlarından bu barajın dışındaymış. Beden eğitimi ve spor öğretmenliği, engellilerde beden eğitimi ve spor öğretmenliği, müzik öğretmenliği ve resim işi öğretmenliği. Bu öğretmenlikleri seçmek için YGS'de herhangi bir puan türünde 150 ve üzerinde puana sahip olmanız yeterli. Çünkü bu programlar özel yetenek sınavıyla öğrenci alacaklar demiş Habertürk'te eğitim editörü Pervin Kaplan. Saatlerimiz 8.29'u gösteriyor. Şimdi telefon bağlantısıyla Çağlayan'a bağlanacağız ve Cumhuriyet Gazetesi mensuplarının yargılanacağı bugünkü o tarihi duruşma öncesinde, tarihi dava öncesinde Cumhuriyet Gazetesi'nin bir mensubuyla spor editörü Arif Kızılyalı'nda konuşacağız. Günaydın Arif Kızılyalı, merhaba.
Günaydınlar.
Çağlayan'a ulaştınız herhalde. Orada bugün umutlu, biraz tedirgin ama yine de genel anlamda umutlu bir bekleyiş olduğunu sezebiliyoruz. Bugünkü duruşma öncesinde oradaki hava nasıl, bizlere aktarır mısınız?
Evet, şimdi Cumhuriyet Çalışanları ve Türk Milliyetçiler Sendikası Cumhuriyet Gazetesi'nde de buluşup Çağlayan'a hareket ediyoruz. Saat 9'da Çağlayan'da büyük buluşma var. Cumhuriyet Gazetesi'nin yani hareketlendiğini söylemeyelim. Her kesimden insan var, okuyucularımız var, politikacılar var, sivil toplum kuruluşları var. Polis bayağı bir önlem almış durumda. Bir tatsızlık yaşanmasını istemiyoruz. Yaşanmasın da zaten, çünkü yaklaşık 10 aydır bir hayli tatsızlık yaşadık Cumhuriyet Gazetesi olarak. Yani bugünkü Cumhuriyet Gazetesi manşetine bakıyorum. 109 senedir zerre ileri gidememişiz. İkinci Meşrutiyet ilanı ve 24 Temmuz'un gazetecilerle basın bayramı ilan edilmişinden bu yana istikrata hayır, yaşasın özgürlük diye bağırıyormuş ama o özgürlüğü bile yakalayamadık. Bugün de arkadaşlarımız, isimlerini defalarca ifade ettiğimiz dikkatimizde arkadaşlarımız garip gelirlerle, keyfi kararlarla ne yazık ki cezaevinde esaret altındalar. Bu adalet tecelli eder ve bugün ilk duruşmada hemen bizim tespitinden sonra arkadaşlarımız serbest kalır. Serbest yargılanırız, tutuksuz yargılanırız. Çünkü zaten biz adaletin bir yerde tecelli edeceğini biliyoruz. Ama arkadaşlarımız 300'e yakındır. Ne yazık ki esaret altındalar. Ne yazık ki Cumhuriyet Gazetesi baskı altında. Onlar dışarıda direniyoruz. Bugün ben Adalet Sarayı'nda adaletin gerçek kelime anlamının karşılığını bulmasını talep ediyorum. Tüm yargı sisteminden ve Türk kamuoyundan.
Şimdi Cumhuriyet'in manşetinde bugün önemli bir şeyi de hatırlatıyorsunuz. Diyorsunuz ki FETÖ üyeliğinden yargılanan savcı Murat İnam'ın başlattığı soruşturma nedeniyle bugün duruşmaya çıkacak cumhuriyetçiler. Şimdi bu savcının durumu ne oldu?
Evet, işte zaten davanın düşmesi gereken nokta bu. Çünkü geriye dönük kesilen cezalar bile eğer FETÖ terör örgütüyle bağlantılı savcı, hakim veya mahkeme kadroları tarafından hükmedilmişse cezalar düşüyor. Yeniden yargılamaya gidiliyor. İnsanlar özgürlüklerine kavuşuyor. Ama ne yazık ki bu taraf Cumhuriyeti işlemiyor. Yani bizim hakkımızda, izlerken Cumhuriyet Gazetesi'nin yazar, yönetici ve muhabirleri hakkında başlatılan imtiyaz sahipleri hakkında başlatılan bu davayı ötesini yakan kişi FETÖ'den FETÖ'yü kürüşü. Öyle diyelim. Ama bu dava düşmüyor. Yani eşyanın tabiatına aykırı bir durum. Hani bugün galiba anladığı görmüyormuş. Birçok yazara karışmış. Çok güzel günlere getirmiş. Yani içerideki arkadaşlarımızın, esaret altındaki arkadaşlarımızın FETÖ paralel devlet yapısını PKK'yla uzaktan, yakından ilgileri, alakaları olamaz. Bunu siz daha iyi biliyorsunuz benden. Dünya görüşlerine uymaz. Yaşam tarzlarına uymaz. Gazetecilik kimliklerine uymaz. Ama nasıl uyduruyorlar? Nasıl delillendiriyorlar? Anlamıyorum. Yani çok saçma sapan işler. Şu son dönemde bayağı bir sıkıntı olmaya başladı. Artık mesela Baylokçu birinin sizi araması bile suç sayılmaya başladı ki. Yani bir gazetecilik yapan arkadaşlarımızın telefonları herkese vardır. Herkes de gazeteciyi arar. Yani böyle saçma suç üretilemez. Tıpkı hero tişörtleri gibi. Yani tişört giymenin yasak olduğu bir ülkedeyiz. Bunu belki biraz tebessümle söyleyeceğim ama içimiz kan ağlayarak söylüyoruz.
Evet, o tişört meselesi de hakikaten bir komediye dönüştü. Yani, mahkemeye o tişörtle girenin engellenmesi ayrı bir hadise. Tabii o ayrı değerlendirme.
Tamam, o ayrı, onu
sokakta şu veya bu sözcüğü taşıyan tişört giymeye yönelik de böyle bir cadı avının başlatılması da herhalde ancak Türkiye'de olabilirdi.
Kesinlikle. Peki, yani şimdi o Antalya'daki hani çocuklar seküler ötesinde de belli giyiminden, kıyafetinden, motosikletinden, yani alakası olamaz. Herkes de politikayla, siyasetle veya gündemle ilgili olmak zorunda değil. Ne yazık ki öyleyiz. Aslında olmak zorunda da.
Evet.
Tercih etmemiş. Demek ki çocuk kendi haline yaramış. Sevgili evet. Kız arkadaşıyla, hanım arkadaşıyla. Evet.
Peki.
Bu çocukların özgürlükleri elinden alındı. İşte oradan yola çıkarak bizim arkadaşlarımızın da böyle uydurma, saçma sapan, garip delillerle ve keyfi kararlarla esaret altında tutulduğu ifade edebiliriz.
Evet, şimdi en baştaki lafa dönelim. Siz Cumhuriyet'in önünde toplanıp mı Çağlayan'a gireceksiniz?
Evet, Cumhuriyet'in önünde biz şu an hareket edebiliriz. Eğer yayın saatimiz sıcaksa bir 15 dakika sonra 9'daki büyük buluşmada orada sivil toplum örgütleri, siyasi partiler, duyarlı vatandaşlar,
evet,
binlerle ifade edeceğim avukat ki yolda bayağı bir avukat arkadaşım araştırdım. Trafik çok berbat. İnsanlar arabalarını bırakıp metro işlemlere yaklaşarak gidiyorlar adliyeye. Böyle bir
yoğun bir katılım ve orada yoğun bir güç gösterisi olacağı anlaşılıyor ki öyle olmalı. Çünkü neticede talep edilen adalet var, özgürlük var. Bu talebin arkasında sadece birkaç bin kişi değil, birkaç milyon kişinin aslında yer alması gerekiyor.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adalet yürüyüşü gibi.
Peki Arif Kızılyalın, çok teşekkür ediyoruz. Dileyelim günün sonunda bu akşam saatlerine doğru arkadaşlarımızı özgür kameraların önünde demeç verirken görelim. O manzaraları yaşamak istiyoruz. Çok teşekkürler.
Teşekkür ediyorum.
Cumhuriyet Gazetesi Spor Müdürü Arif Kızılyalın'la konuştuk. Şu sıralarda Cumhuriyet Gazetesi'nin önünde toplanıp oradan Çağlayan Adliyesi'ne bu son derece önemli duruşmaya gitmeden önce duygularını ve düşüncelerini paylaştı. Hatırlatalım, Akın Atalay, Murat Sabuncu, Kadri Gürsel, Güray Öz, Hakan Kara, Turan Günay, Musa Kart, Önder Çelik, Bülent Utku, Kemal Güngör, Ahmet Şık ve Emre İper. Yaklaşık 270 gün sonra gözaltına ilk alındıktan 267 gün sonra bugün yargı önüne çıkacaklar. Yani yargılanmaları başlayacak. Adalet istiyoruz manşetiyle Cumhuriyet Gazetesi bu haberi bugün vermişti. Saat 9'da Çağlayan Adliyesi'nin önünde toplanacak bu amaçla. Tayfun Atay'ın yazısına geçelim Cumhuriyet Gazetesi'nden. Bir şiirdir Cumhuriyet diyor. Özdemir Asaf'ın şu unutulmaz dizeleri çoğumuzun malumu olsa gerek demiş Tayfun Atay. Her insanın bir öyküsü vardır ama her insanın bir şiiri yoktur. 93 yıllık bu gazetenin özgürlük ve demokrasi yolunda inanç ve inat dolu bir mücadeleyle yoğrulmuş öyküsünün artık şiire dönüşeceği gündür bugün. Cumhuriyet'in şiirinin yazılmaya başlanacağı gündür bugün. 9 aydır ne akıl ne de vicdan kaldırır şekilde esarete mahkum edildikten sonra nihayet hakim karşısına çıkacak arkadaşlarımızın kanatlarını karanlığa vuran kuşlarcasına seslerini yükseltecekleri, savunma falan yapmak değil, şiir olup akacakları gündür bugün. Bugün ve bu hafta hepimiz tam tekmil Çağlayan Adliyesi'ndeyiz. Aklımız, kalbimiz ve tüm varlığımızla Cumhuriyet'e yönelik operasyonun en ağır bedelini ödeyen yoldaşlarımızın yanında mahkeme salonu ve koridorlarındayız demiş Tayfun Atay. Erdal Atabek de adaletle yüz yüze diyor. İşte bugün adaletle yüz yüzeyiz demiş Doktor Erdal Atabek. Cumhuriyet Gazetesi yöneticileri ve gazetecileri, yazarları, çizerleri yargıç karşısına çıkıyorlar. Atilla Ülkü'yü hatırlıyorum. Ali Silmen de hatırlar. Ataol Behramoğlu da, Gencay Şaylan da. Bütün barış davası sanıkları hatırlar bu binbaşı yargıcı. Kürsüde görürdüm. Hükmünü önceden vermişti. Bilirdim. Hepimiz bilirdik. Ona kalsa bize istenen ceza az bileydi. Heyette Tarık Kale de vardı. Piyade Albay Ahmet de. Soyadını unutmuşum. Tarık Kale tutukluluk karşısında oy kullanırdı diyor. Yargı adaleti temsil etmiyordu. Yargı askeri darbe iktidarını temsil ediyordu diye o barış davasını hatırlatıyor. Adolf Hitler'in yargıçları da vardı diyor Erdal Atabek. İnfaz timi, Berlin'de yargıçlar da vardı. Büyük Frederick av köşkü için bir değirmencinin yerini beğenir. Köşkün oraya yapılmasını emreder. Değirmenci karşı çıkar, vermez. İmparator istiyor, sen kimsin ki der. Ben kimim mi der. Ama Berlin'de yargıçlar var. Değirmenci o yargıçlara güvenmiştir. Biz de bakalım ne göreceğiz. Adliyede yargıçlar mı var, yoksa bir peşin hükmü uygulayanlar mı, göreceğiz diyor bugünkü yazısında. Orhan Bursalı'da bugün cumhuriyetçileri ne yapacaklar diyor. Böyle bir başlık atmak doğru olmayabilir. Tek yapmaları gereken şüphesiz ki hepsini serbest bırakmaktır. Ama bilmiyoruz, onları içeri tıkan siyasi karar vericilerin düşüncelerinde biçtikleri siyasi mahkumiyet süreleri doldu mu? Tamam mı? Bu kadar ceza yeter diye mi düşünüyorlar? Hukukun, adaletin hak getire olduğu bir ülkede böyle düşünmekten başka çaremiz yok diyor. Eminim siyaset davanın içine girmemiş olsa davanın takipçisiyim, bunlar terörist ve benzeri diye kurduğu mahkemelere talimat verici pozisyonda olmasa iktidar başı, ne böyle hukuk garabeti bir iddianame yazılabilirdi ne de cumhuriyet çalışanlarını bu konuda içeride tutmak mümkün olurdu diye yazmış. Evet, ne olur bugün diye soruyor Orhan Bursalı. Cumhuriyet çalışanları serbest bırakılmaya başlanır. Çünkü her şey bir yere kadar. Vicdansızlık da, adaletsizlik de, hukuksuzluk da, her şey bir yere kadar demiş, içinden gönlünden geçenleri yazmış Orhan Bursalı bugünkü köşesinde. Ve Aydın Engin de sanık iskemlesinde 17 cumhuriyetçi başlığıyla yazmış bugün. Diyor ki tutuklu arkadaşlarımızla neredeyse 9 ay sonra yeniden bir arada olacağız. Engellenmezsek birbirimize sarılıp hasret gidereceğiz. Ardından duruşma başlayacak. 5 gün sürecek. Sanırım ardından bir başka tarihte duruşmaya devam edilmek üzere mola verilecek. O bir başka tarih 3 gün sonraya mı verilir, 3 ay sonraya mı verilir bilemem. Bu mahkemenin vereceği karar. Ancak moladan önce mahkemenin bir başka ve bizler için çok önemli bir karar daha vermesi gerekecek. Tutuklu arkadaşlarım bundan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılacaklar mı? Yoksa Cumhuriyet'e karşı açılan davanın turnusol kağıdı olacak. Bu yoksa 2017 yılı Türkiye'sinde hukukun sınavı olacak, göreceğiz diyor Aydın Engin, ki Aydın Engin de biliyorsunuz bu davada yargılanan ama tutuksuz yargılanan sanıklardan biri. Sözcü gazetesine bakıyoruz. Sözcü gazetesinde Rahmi Turan 109 yıl öncesinden daha geriyiz diyor. Bugün 24 Temmuz basın bayramı. Neden bayram? 109 yıl önce bugün Türk basınında sansür kaldırılmıştı da ondan. 2. Abdülhamit tahttan indirildikten sonra ilan edilen 2. meşrutiyetle birlikte sansür uygulamasına son verilmiş 25 Temmuz sabahı gazeteler çok daha farklı, çok daha özgür çıkmış ve gazete satışları patlama yaparak 2 kat artmıştı diyor. 109 yıl sonra geldiğimiz nokta ne yazık ki padişahlık dönemindeki o sansür yıllarından beter diye yazmış Rahmi Turan bugünkü Sözcü'nün başlığı. Bir Gün gazetesinin yazarlarına bakıyoruz. Bir Gün'de Nazım Alpman adalet için Çağlayan'a diyor. Bugün yine o cumhuriyetçilerin, Cumhuriyet gazetesi mensuplarının yargılanmasıyla ilgili yazısında. Diyor ki Cumhuriyet davası Türkiye'de demokrasinin çıtasını düşürmüyor, ortasından kırıp atıyor. Uluslararası alanda ülkenin itibarını yerle bir ediyor. Birincisi, dava FETÖ terör örgütü üyesi olduğu için hakkında müebbet hapis cezası istenen bir savcı tarafından açıldı. Bu tuhaflık herkesin, hatta Adalet Bakanı'nın bile garibine gitti. 2 gün sonra şöyle dedi: savcı sanık olmasa iyi olurdu. Ama oldu bir kere diyor Nazım Alpman. Cumhuriyet'in yöneticileri, yazarları, çizeri 267 gündür tutuklular. İlk kez hakim karşısına çıkacaklar. Çünkü iddianame hazırlanamadı. Suç yok ki suçlama yapılabilsin. 24 Temmuz'da sadece cumhuriyetçiler yargılanmayacak. Cumhuriyet'in değerleri de yargılanacak. O yüzden gazetecilere sahip çıkmak, Cumhuriyet Türkiye'sine de sahip çıkmak anlamına geliyor. Adalet isteyen herkes Çağlayan da olmalı demiş Nazım Alpman Bir Gün gazetesindeki yazısında. Evet, Sabah gazetesinin yazarlarına bakalım. Onlarda neler var bugün, onlar neler yazmışlar. Sayfa 17'de Sabah'ın başyazarı Mehmet Barlas, İngiltere farkı diyor bugünkü yazısında. Diplomaside İngiltere ABD'nin beynidir şeklinde bir inanç vardır diyor. İkinci Dünya Savaşı sonrasında İngiliz emperyalizminden boşalan yeri ABD'nin dolduracağına inanılıyordu. Ama sonra anlaşıldı ki emperyalist olabilmek için kaba kuvvet sahibi olmak yeterli değildir. Bunun için de kıvrak ve işlevsel bir beyin sahibi olmak lazımdır diyor. Dünkü CNN Türk'teki Richard Moore söyleşisine getiriyor. Yani Büyük Britanya'nın Birleşik Krallığı'nın Ankara Büyükelçisi Richard Moore'un dün CNN Türk'ten Hakan Çelik'e verdiği mülakata değiniyor. Hakan Çelik'in Türkiye FETÖ'yü 15 Temmuz darbe girişiminin arkasında bir terör örgütü olarak görüyor. İngiltere böyle görüyor mu sorusuna Moore'un verdiği cevap bile bu iddiayı kanıtlayabilir diyor. Şöyle demiştir Richard Moore. Ben bir tartışmaya girmek istemiyorum. Biz terörist örgütü olarak tanımıyoruz. Çünkü belirli bir süreç var bunu adlandırmak için. Fakat bu önemli bir şey değil. Bu darbe girişiminin arkasında Gülen hareketinin olduğunu biliyoruz. Hakan Çelik sonra soruyor. Türkiye bu konuda konuyu pek anlatamadı mı? Siz diyorsunuz ki İngiltere bunu düşünüyor fakat Amerika'da ve Almanya'da bunun anlaşılmadığını, kabul edilmediğini görüyoruz. Richard Moore da demiş ki ben bir hakim değilim. Şu anda mahkeme önünde bazı davalar var. Oldukça karışık bir resim çıkıyor. O gecenin tam belli bir resmi yok. Fakat bence kesinlikle Gülen hareketi önemli rol oynadı. Onların yanında belki Fethullahçı olmayan elemanlar da vardı. Olabilir. Fakat kesinlikle Gülen hareketi rol oynuyor. Pensilvanya'daki Fethullah Gülen'le bağlantısını biliyor muyum? Yok, bilmiyorum demiş. Yani Mehmet Barlas bunu anlatıyor. İşte İngiltere böyle farklı bir tavır alıyor diye yazmış bugünkü Sabah gazetesindeki köşesinde. Evet, tabii çok enteresan İngiltere'nin bu tavrı. Yani Fethullah Gülen olabilir ama bunları ben bir terör örgütü saymıyorum diyor. O zaman askeri ele geçirip silahlı bir müdahaleyle devleti nasıl ele geçirmeye ve iktidarı yerinden uzaklaştırmaya çalıştılar? Yani bu bir terör faaliyeti olarak değerlendirilmiyor mu? Tabii o da ayrı bir tartışma konusu. Mehmet Tezkan'ın köşesine bakalım Milliyet'te. Müfredatta cihat meselesini yazmış. Cihadın ne anlama geldiğinin öğretilmesine fayda var mı? Var tabii diyor Mehmet Tezkan. En çok kullanılan, en çok istismar edilen kavram. IŞİD adlı terör örgütüne katılanlar cihat için gitmişlerdi. Canlı bombalar kendilerini cihat için patlatmışlardı. Masum insanları cihat için öldürmüşlerdi. Ama cihat o değil, biliyorum. Cihadın bu olmadığı anlatılacaksa müfredata girsin. Yok, temel ibadetler arasında sayılacaksa, temel ibadetlere eklenecekse, AKP'li Milli Eğitim Komisyonu üyesi Çamlı'nın dediği gibi cihat bilmeyen çocuğa matematik öğretmenin faydası yok mantığıyla yaklaşılacaksa, nesil yetiştirmenin araçlarından biri haline dönüştürülecekse, siyasallaştırılacaksa çok sorun yaşanacak demektir. Tehlikeli bir kapı aralanıyor demektir demiş Mehmet Tezkan. Bir de Cumhuriyetçilerin bugün Cumhuriyet mensuplarının yargılanacağı dava ile ilgili yazmış 267 gün sonra başlığıyla. Diyor ki Mehmet Tezkan, Cumhuriyet'teki arkadaşlar bugün hakim karşısına çıkıyor. Sansürün kaldırılışının 109. yıl dönümünde, gazeteciler ve basın bayramında, medya açısından tarihi bir gün. Beklentimiz tahliye olmalıdır. Zaten suçlarının ne olduğunu, daha doğrusu neyle suçlandıklarını anlamadık. İddianame bir şey ifade etmiyor. İddianamesiz yargılama olmaz diye yazılmış gibi duruyor. Dilerim 24 Temmuz 2017 gazetecilik adına dönüm noktası olur diye yazmış Mehmet Tezkan. Star gazetesine bakalım. Ahmet Kekeç, baban gibi ol, işkence sever anana benzeme diyor. Bazen paylaştıklarımız tıynetinizi ele verir. Ünlü bir babanın oğlu olan Özgür Mumcu paylaşımları ve çıkışlarıyla ben buradayım, karakterim budur, meseleye böyle bakıyorum diyor. Gazetesinin başına gelenlere ve çalışma arkadaşlarının terör zanlısı ilan edilmesine canı sıkılacaktır elbette. Yüksek sesle itirazlarını dile getirecek, duruma göre haklı da görülecektir. Bugün duruşma var, dilerim salıverirler demiş Ahmet Kekeç. Bazı Cumhuriyet çalışanlarının FETÖ ile irtibatlandırılması bana da zorlama gibi geliyor. Bu gazetede çalışanlar ideolojik olarak bir zamanlar dinci bir yapı olarak bilinen bu örgütle kesişmezler. Hatta ikna edici gerekçelerle bu yapıya karşı oldukları bile düşünülür. Fakat Cumhuriyet çalışanlarına yönelik suçlama sadece FETÖ ile ilgili değil, diyor Ahmet Kekeç. Bu gazete uzunca bir süre terörü meşrulaştıran, teröre cesaret veren yayınlar yaptı. PKK'ya hep bir sempati anlayışıyla bakıldı. Yerlere sigara izmariti dahi atmayan çiçek çocuklar muamelesi gören teröristler beyanları ve tehditleriyle sadece bu gazetede ifade imkanı bulabildi. PKK'nın cinayetleri hep kuru ve nesnel bir habercilik diliyle geçiştirildi. PKK ismi çoğu zaman özellikle anılmadı. Ankara'yı kana bulayan bombacı yine bu gazete tarafından karşısına belediye otobüsü çıkınca telaşa kapılıp bombayı erkenden patlatan talihsiz kız muamelesi gördü, diyor. Bir savcı, yani Mehmet Selim Kiraz, makamında terör örgütü üyeleri tarafından rehin alındı, kafasına silah dayandı, sonra infaz edildi. Cumhuriyet gazetesi en azından şehit savcının çocuklarını üzecek bu olaya bile sempatiyle bakmayı başarabildi, diyor. Oradan lafı yine Özgür Mumcu'ya getiriyor. Yani rahmetli Uğur Mumcu'nun oğluna getiriyor Cumhuriyet gazetesi yazarı. Babasına benzemesini arzu ettiğimiz ama ısrarla anasına benzemeye çalışan Özgür Mumcu sosyal medya hesabından yine ünlü bir babanın oğlu olan Ümit Kıvanç'ın, yani orada not olarak belirtelim, Halit Kıvanç'ın oğludur Ümit Kıvanç, bu defa Almanya atağı orta sahayı geçtiler ya başlıklı yazısını paylaşmış. İşte Almanya'yı haklı gösterdiğini öyle sürüyor Ahmet Kekeç. Diyor ki babasına benzemesini arzu ettiğimiz Uğur Mumcu da yine salyalı bir zafer duygusuyla bu hastalıklı yazıyı paylaşıyor. Bir haklılıktan sesleniyor ama haklı kalmayı beceremiyor. Niye mi babasına benzetmesini arzu ettiğimiz, diyorum. Eski İçişleri Bakanı Saadettin Tantan'ın patronajında yürüyen ünlü Umut Operasyonu birçok gazetecinin mağduriyetine yol açtı. Bu gazeteciler Uğur Mumcu'nun katilleri ilan edilerek tutuklandılar. Peki Uğur Mumcu'nun muhterem refikası Güldal Mumcu ne yaptı? Kitabında, içimden geçen Zaman adlı kitabında, bu işkencelere toleransla yaklaştı. Kendisini tatmin etmese de bu insanlık dışı olayı küçük bir teselli saydı. Özgür Mumcu'yu dikkate almak istiyorum. Haklı kalmasını da istiyorum. Fakat o bunu istemiyor. Giderek anasına benziyor, demiş Güldal Mumcu'yu kastederek Ahmet Kekeç bugünkü yazısında. Gelelim Yeni Şafak gazetesinin yazarlarına. Yeni Şafak gazetesi yazarları birinci sayfayı da aktarırken hatırlayacaksınız topluca o Mescid-i Aksa konusuna eğilmişlerdi. Mescid-i Aksa konusunda yazılar yazmışlardı. Kudüs ve Aşk başlığıyla Aydın Ünal diyor ki Filistinli kardeşlerin bir tutam Kudüs toprağı getirip işgal bitince bunu Kudüs'e geri götürün lütfen demişlerdi. Hüzünle bakıyorum o toprağa. Umudumu muhafaza ediyorum. Allah uzun ömür verse de emaneti yerine teslim etsem diye dua ediyorum. Kim bilir bir Nurettin Zengi çıkar, bir Selahaddin Eyyubi çıkar. Türk, Kürt, Arap yeniden ittifak yapar da Kudüs'ün yolları yeniden açılıverir, diyor. Mehmet Acet de Türkiye hakemlik rolünü sürdürmeli, diyor Körfez'de. Ankara 5 Haziran'dan itibaren Katar'ı aktif şekilde desteklese de Suudi Arabistan'ı karşısına almaya özen gösteren bir üslup tutturmayı başardı. Doğru olan tutum da buydu. Son günlerde yapılan açıklamalar Körfez krizinin yumuşama eğilimine girdiğini gösteriyor, demiş. Yasin Aktay da bugünkü yazısında Yeni Şafak'ta Mescid-i Aksa bize sesleniyor, diyor. Aslına bakarsanız Mescid-i Aksa'nın sahibi Yüce Allah, onu bizim korumamıza da ihtiyacı yok. Ama onun içinde bulunduğu durum İslam dünyası için bir uyarı, bir davettir. Mescid-i Aksa için tavır koymaya ihtiyacı olan biziz. Kalp Mescid-i Aksa için attığında insan kalbi olur. Mescid-i Aksa bugünkü haliyle bize çağrıda bulunuyor. Bizi insanlığımızdan çıkaran, bizi birbirimize düşman kılan ihtiraslarımızdan sıyrılıp yükselmeye davet ediyor. Ne mutlu icabet edene, diye yazmış Yasin Aktay bugünkü Yeni Şafak gazetesindeki köşesine. Bakalım öteki gazetelerde kimler neler yazmışlar, onlardan da alıntı yapalım. Erem Şentürk, Diriliş Postası'nın baş yazarı. Bir hesabın yanlış olup olmadığını anlama yöntemi diyor. Hani netice Allah'tandı. Hani biz sadece gayret edecektik. O halde niye acaba kazanır mıyız diye telaş yapıp neticeler üzerine ahkam kesiyoruz. Ağzımızda olanı kalbe indiremiyoruz çünkü. Çene dilimizden çıkan lafları hal dilimizde hayata geçiremiyoruz. Çene dilimizde gayret bizden, netice Allah'tan diyoruz ama kalbimizde işler öyle dönmüyor maalesef diye yazmış. Yeni Akit'in yazarlarına da bakalım. Onlar neler demişler. 9. sayfada Abdurrahman Dilipak Gülen ve Gülenistlerin psikolojisi konusunu yazmış. Diyor ki bana kalırsa FETÖ'nün siyasi sonuçlarından daha tehlikeli bir boyutu var. O da FETÖ'den çok daha yaygın olan ezoterik bir din olan dine karşı dindir. Bu sahte din sahte bir Mehdiyet ve Mesihiyet ve kıyamet teolojisi ile bütünleşerek ezoterik bir dine dönüşüyor. Kibriti gözümüze çok yaklaştırınca arkasında kocaman bir ormanı kaybedebiliriz. Bu tehlike FETÖ'den kaynaklanan siyasi tehlikeden daha büyük ve bu ifsat hala büyümeye, yayılmaya, derinleşmeye devam ediyor. Deşifre olmamış FETÖ'cüler de bu tür ortamlarda kendilerine sığınma alanı buluyor ve ifsat faaliyetlerini burada sürdürüyorlar diye bitirmiş bugünkü yazısını Yeni Akit yazarı Abdurrahman Elipan. Evet, saatlerimiz 8.56'yı gösteriyor. Artık bugün de yayınımızın sonunda yavaş yavaş geliyoruz. Bugün biraz aşktan, hasretten, ayrılıktan, sevgiden söz eden şarkılardan, türkülerden uzaklaşalım istedik. Günün anlam ve önemine ilişkin, yani şu sıralarda Çağlayan'da olup bitenlere ilişkin ve bugün de Çağlayan'da görülecek davaya ilişkin, belki de biraz hissiyatımızı dillendirici bir parçayla veda edelim istedik sizlere. Zülfü Livaneli'nin o ünlü parçasıyla veda edeceğiz. Ey Özgürlük.
Okulda defterime, sırama ağaçlara yazarım adı.
Okunmuş yapraklara, bembeyaz sayfalara yazarım adını.
Yaldızlı imgelere, toplara, tüfeklere, kralların tacına.
En güzel gecelere, günün ak ekmeğine yazarım adını.
Karnavara ve ufak kuşların kanadına, gölgede değirmeden yazarım. Uyanmış patikaya, sevinip giden yola, hınca hınç meydana atılır. Ey
kapımın eşiğine, kabıma, kacağıma, içimdeki alem.
Camların oyununa, uyanık dudaklara yazarım adını.
Yıkılmış evlerime, sönmüş fenerlerime, derdimin duvarına.
Arzu duymaz yokluğa, çırçıplak yalnızlığa yazarım adını.
Geri gelen sağlığa, geçenler yazarım ben adını yazarım. Bir sözün coşkusuyla dönüyorum hayata, senin için doğmuşum haykırmaya.
Thank you.
Zafer Arap Birliği ile Seyru Sabah sona erdi.